Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
Merhabalar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hepinize.
İyi akşamlar hocam. İyi
İyi
akşamlar
akşamlar.
size.
İyi akşamlar. Merhaba.
İyi akşamlar hocam. İyi
İyi
akşamlar hocam.
İyi
İyi
akşamlar
akşamlar
hepinize.
hocam. Hayırlı
Merhabalar.
iftarlar herkese.
İyi
Hayırlı
akşamlar
Ramazanlar.
öğretmenim. Amin. İyi akşamlar hepinize. Evet, bazıları hala iftarda olabilirsiniz ama böyle denk geliyor. Hayırlı iftarlar olsun yiyen arkadaşlara. Evet, bir 5 dakika bekledim hani tam böyle bir şey olsun diye. Hani 5 dakika 5 dakikadır diye ama başlatalım dedim. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli
Çok iyi
birkaç
hocam.
gün oldu gerçi ama iyi misiniz? Bakalım kimler var? Evet. Evet, iyi akşamlar. Daha sonra da. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki ama geçen hafta ile ilgili böyle bir özet ya da şöyle bir soru varsa orası anlaşılmalı ki hani hem bu surenin devamında Elif'in yanında biri daha var ama evet, el sallıyorum. Elif kim olduğunu tam göremedim. Sinem merhaba. Sinem merhaba. Evet. Merhaba Ebru. Evet.
Hocam geçen hafta çok özür dilerim. Geçen
Evet.
hafta kardeşlerin küsmesiyle ilgili biraz konuşurum demiştiniz.
Evet. Tamam. Aldım cebime. Tamamdır.
Teşekkür ederim hocam.
Rica ederim. Yani şimdi bu konuda yani zaten hala şemsiyesini devam ediyoruz. O yüzden öyle anlaşılmasıyla ilgili biraz daha içine girerek tabii nefs mertebelerine geçeceğiz bununla bağlantılı olarak ama özellikle bu güneş, ay, onun yarattığı nefis ya da ürünler ortaya çıkışlar dediğimizde tabii ki dedik ki güneş, aydan anne, baba, işte akıl, duygu, rahman, rahim ilişkisine gittik. Oturması ya da zaten bildiğiniz şeylerdir ama en azından hep beraber hatırlamış oluyoruz. Önemli bu surenin çok iyi oturuyor olması. Yani diğerlerinde öyle ama bunun arkasından gelecek Tekvir suresi de bir nevi bunun daha ötesine geçirecek. O yüzden hani temel olarak da anlaşılsın istiyorum. Evet, yani geçen hafta dedik ki sistemde, ailede ya da sadece ailede demeyelim, herhangi bir sistemde, herhangi bir alandan bahsediyorsak o alanın kendi içinde işleyen yasaları var ki bu evrensel yasalar zaten ama hani hangi alan sınırlarsak, okuyacağım şimdi Ebru. Sınırlarsak bir alanı, adını koyarsak bir şeyin orada aynıyla işliyor. Yani ne dersin? İster diyelim işte Kur'an dersi, ister diyelim yaşamın kendisi, ister diyelim aile kalıbı, işte çalıştığımız işte X, Y, Z şirketi. Burada herhangi birden çok içinde kişi ya da oluşum barındıran bir alan söz konusuysa burası otomatik olarak çalışıyor dedik. Ve bu da doğal olarak hani aidiyet yasasını dedik. Orada hangi bireyler varsa, hangi işler varsa burası doğal olarak orada diğerleriyle eşit hakka sahiptir. Yani birisi daha az, birisi daha çok gibi değildir. Sisteme göre tabii hani işte bu eğer bir şirkette pozisyona göre maaş falan bu anlamda kastetmiyoruz ama içerik ve eder ya da değer olarak bir sisteme dahil olan bütün bireyler eşit hakka sahiptir diyordu. Biri az ya da biri çok değildir değer bakımından. İkincisi de diyordu ki bu sistemde bir iş başlığı var veya bu sistemin bir ana hedefi var. Eğer sınırlanmış bir sistemse genişletirsek sınırsız olanda da varlıkta her şeyin bir yaratılış amacı var. Dolayısıyla herkes bunu öncelikle ortaya çıkarmak durumunda ama geldiği yer, kalite ve işinin bir bu anlamda sürecine göre oluşan bir yüzü olabiliyor. Gece gündüz gibi dediğimiz ayrımlar ya da işte eksi artı diye tanımladığımız başlıklar gibi zahirde görünüyor. Dolayısıyla kim bunun bir tarafını gerçekleştirdiyse ve oranın o tarafın süreci tamamlandıysa işte gece gündüzden hatırlayalım. O alan artık öteki tarafı da tamamlamak ihtiyacında. Dolayısıyla geceyi tam bitirince gündüz başlaması, gündüz bitince gecenin başlaması gibi. Bu bazen işte hani mana olarak da demiştik işte alimden zalim doğar gibi işte siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah vardır dediğimiz gibi. Bu anlamda hani ikinci yüze geçiş içinde bir bağlantı, bir ara ve ondan sonra diğer yüzü tamamlama vardı. Dolayısıyla bunun adı da denge yasasıydı ve sistem kendi o anlamda hangi başlık için hizmet ediyorsa o başlığın tamamlanması uğruna ve yine hem aidiyet yasasıyla bağlarsak kendi bütünlüğünü de korumak adına orada olayın diğer tarafını da taşıyan ya da ortaya çıkaran bir birimler, olaylar, işler ortaya çıkarıyordu ki denge yasası diyordum. Bir de burada tabii ki ardından gelen hiyerarşi dediğimiz konuda herkes eşit hakka sahip olsa da geldiği sıra ve pozisyon itibariyle büyük ve küçük diye tarif ettiğimiz sıralama vardı. Ve bu büyük küçük yine o eder ve değer değil, pozisyonun yukarıdan aşağı bir hiyerarşik akışı, yine Rahman'dan olan manaların açığa çıkış noktasında rahime, rahim üzerinden de daha alt birimler şeklinde surete dönüştüğünü, dolayısıyla yukarıdan aşağı akıyor ve yukarıdaki aşağıdakine, aşağıdaki kendinden daha alttakine, o alttaki daha alttakine derken bu anlamda bir akış vardı ve bunun çeşitli tarifleri var. Şimdi ben yukarıda aşağıda dediğim gibi burası pardon yani Rahman Rahim özelliği, Rahman'ın ol dediği ortaya çıkaracağı veya Rahman'da olan bütün potansiyelin ortaya çıkışını ve varlıkta görünmesini sağlayan bir rahim enerjisi, yani eril ve dişil birlikteliği, erildeki başlayan hareketi ortaya çıkaran ve doğurgan bir dişil yapı ve bu dişil yapının içinde de kendi katlarına, kendi yaratılış amaçlarına göre de bir çokluk söz konusuydu ki biz buna ne diyorduk? Baba, anne ve çocuklar mesela bu insan suretleri üzerinden de bunu böyle anlayabiliriz. Dolayısıyla baba, anne ve çocuklar gibi gittiğimizde bu anlamda hangisi daha önce geliyorsa alıp işlediği veriyi ya da akan o ister sevgi değil, ister enerji değil, ister ilmin kendi yolculuğu değil, soyut bütün manaların kendi içinde bir tarifi katına göre doğrudur. Dolayısıyla alıp işlediğini bir diğerine iletmekle görevli bir pozisyon oluyordu. Ve bu pozisyon itibariyle de alttaki pozisyon üsttekine tabi oluyor. İstese de istemese de. O da kendinden üstte olana tabi oluyor. Ve buna ne demiştik? İşte büyük balık, küçük balık programlar veya büyük olan pozisyondaki kişi yukarıdan geleni alır, kendi katacaklarını onunla gerçekleştirdikten sonra bir diğerine ulaştırır. Ve bazen bu aile ise söz konusu olan, tabii ki bazen bu ailenin ana yapısında şeye bakmıyor sistem. Buradaki bebek doğmuş mu, doğmamış mı ya da bu insan yaşıyor mu, işte şu yaşta mı ölmüş falan, buna bakmıyor. Aile dediğimizde bir alan var, o sınırı belli olan ya da iş kalıbı diyelim bu sınırına. Hani haddi diyoruz biz buraya. Hani bir konuda haddi diye söyleriz ya, haddini bil diye. İşte o aslında o işin gerçekleştirileceği alanı çerçevesi, sınırı demek. Ve dolayısıyla bir aile söz konusu olduğunda ya da bir oluşum, orada o aile bireylerinden o kişinin yaşayıp yaşamaması değil, o aile bireylerin içinde ortaya çıkışı sistem merkez alıyor. Dolayısıyla burada çocuklarsa söz konusu şeye bakmıyor mesela. Birinci çocuk var, ikincisi doğmamış, üçüncü var, dördüncü doğmamış gibi bu aradaki boşluklar sistemin kendisini aslında ilgilendiriyor. Çünkü oradaki ilmin kendi yolculuğu sebebiyle akış zaten devam ediyor. Birisi surete gelecek, manada devam edecek, maddede, birisi manada devam edecek demek oluyor. Yani işin hakikat noktasında herkes aynıyla o sisteme hala hizmet ediyor demektir, doğmamış bile olsa. Yani böyle doğmamış bile olsa dediğimde şu anda olmuyor, olmamış kardeşiniz vardır, onu kastetmiyorum. Mesela düşük bebek, kürtaj bebek veya doğdu işte arada burada az bir vakit geçirdi sonra kaybettiğiniz gibi herhangi bir kardeş varsa veya genişletiyorum herhangi bir aile bireyi varsa ve daha sonra burada kendi yolculuğunu sürdürdü ve işini tamamladı dediğimiz, buradan uğurladığımız aile bireyleri varsa sistem yine aynıyla o bütünlüğü korumak suretiyle zaten amacını gerçekleştiriyor burada. Dolayısıyla kayıp gibi değil aslında. Ama bizim buradaki tabii ki duygu, düşünce, davranış kalıplarımız var genetik verilere göre. Ve bu bize bazen biraz duygusal sebeplerden kaybettik, sonsuza kadar kaybettik falan gibi geliyor. Ve bir şekilde burada ister ya da istemez oraya bir duygu üretiyorsak, oradaki aşırıya kaçıyorsak, yoksa zaten duygu bir işleyiş ama bir şekilde veya görünürdeki pozisyonu boş algılayan bilinçaltı bir şekilde orayı boşluk dediği yeri kendisi o kata geçmeye çalışıyor. Kendisi kendi olduğu alandan diğerinin alanına bağlantı kurabiliyor. Bunun çeşitli alt sebepleri var. Hani hiçbir şeyde sebepsizliği, niye benden önceki doğmamış kardeşimin yerine geçiyorum dediğimde bunun benim yaratılış amacımda tabii ki bir anlamı var ama hani onlar alt sebepler. Çok kişiye özel dokunuyor. Ama nihayetinde burada böyle bir şey olduğunda da sistem burada diyor ki senin yerin şurayken sen şuraya bağlantı kurdun. Bu senin kendi gerçekliğini, merkezini kaybetmene sebep olur. Dolayısıyla sen buraya gelme. Ya da sen burada olacaksan da aynı zamanda ötekini de yok sayma. Yani hep bir merkezleme, şimdi ve burada dediğimiz ayağımızı burada merkeze basmamızı isteyen bir sistem. Ve bu da doğal olarak bazı konularda kişiye hani alarm gibi, uyarı gibi ve dolayısıyla aslında bu hepsini beyinde olup bittiğini de alırsak bu yaptıklarımızı, beyinde bağlantısı kurulmuş olan işleri beyin ya da işleyişi değil, bağlantı kurulmamış ya da orada henüz uyur halde olan alanlara girdiğimiz zaman doğal olarak da beyin beden üzerinden ve yaşamsal olaylar üzerinden bir de bir alarm alanı yaratıyor. Ne yapıyor? Biz bunu dışarıda bazen diyoruz ki işlerim rast gitmiyor, bazen diyoruz ki işte ilişkilerim rast gitmiyor, şöyle şöyle oluyor. Bazen diyoruz ki işte şöyle bir konuda hastalandım ama ruhsal ama fiziksel böyle böyle bir haldeyim, patern yaşıyorum gibi. Böyle bir dışarıda suretler olarak alarm veriyor sistem. Aslında bunun mesajı ya da bunun bizi geri merkezimize döndürme çabası oluyor sistemin. Bunu da yapan dediğim gibi hepsinin aslında toplamı. Yani aidiyet, denge ve hiyerarşi yasasında herhangi bir yer kayması olduğunda kişinin orayı bulmasıyla, yerine dönmesiyle ilgili hepsi adeta beyin tarafından bir arama, arama tarama bir şeyler yapıp arkada alt plan bize olaylar bazında bunu yaşatıyor sistem. Buna tabii ki biz o zaman hani buraya baktığımızda merkezimizi kaybettik gibi şeyler, tarifler yapıyoruz. Ya da diyoruz ki işte erili dişil dengemi kaybettim. Ya da diyoruz ki aklım duygum karıştı. Birçok tarif yapıyoruz. Kendi içinde hepsi de doğrudur. Yani hangi katmandan okuduğumuza bağlı. Bunlar yanlış değildir. Ama arkada olan şey hiyerarşiyi bozmuş olmamızdır. Yine o da çeşitli alt sebeplerden tabii. Ve bu o zaman diyor ki bize bu sistemin kendisi, bu gerçekler ana dinamiklerimiz olmalı. Yani yerimizde miyiz, merkezimizde miyiz? Bunu nasıl yapıyoruz dediğimizde hep burada durduğumuzda bir rolümüz var ya, kadın, erkek, anne, baba, komşu, akraba, arkadaş, hep birileriyle bağlantılarımızda bir rollerimiz var. Diyor ki rolünde kal. Yani buna böyle bağımlılık geliştir değil ama yaşamı yani bütün soyut gerçekliğini rolünün içinden hareketle burada işle ya da gözlemle diyor. Yani bunlar hiçbir zaman sebepsiz gelmiyor başımıza. Kimi evleniyor, kimi çocuk sahibi oluyor, kimi olmuyor. Kiminin kardeşi var, kiminin dayısı var, ötekinin dayısı yok, teyzesi var. Hani hep bir çeşitlilik var ya. Bunlar bizim beynimizin içinde olup biten, ki bu et ve o yağ su bezesi olan beynin değil, işleyişi olan, arkada hani elektriksel diyelim bir mealde işleyiş gibi esmasal olan hareketler ve bizim beynimizin aracılığıyla onlarda hani onlardan gelen verileri birbiriyle bağlantı kurarak burada yaşamamız söz konusuydu. Dolayısıyla hepsi aslında dışarıda kimin teyzesi var, kimin yok, kimin işte şu kabiliyet var, kimin yok dediğinde hepsi beynimizin aslında işleyişte surete gelmiş hali. O yüzden de biz de hani burada merkezimizde kalalım, rolümüzde kalalım. Niye aileyle, akrabalarla, arkadaşlarla neyse durduğumuz pozisyon, onlarla neden benim ilişkim bu kadar önemli dediğimizde, ama yine tekrar ediyorum, bağımlılıktan bahsetmiyorum, onları mutlak saymaktan da bahsetmiyorum, hakkını vermekten bahsediyorum. Çünkü burada neden önemli? Çünkü o benim İçeride olup biten bir bağlantı mı? Ki bu bağlantı ister nöronlar arası kurulmuş ağlar deyin, ister içine inin esmaların birbiriyle bağlantılı açısal ilişkisi deyin. Daha arkaya gideyim, bunun ruhsal derin boyutları da sıfatlarla alakalı işleyişi deyin. Gidebildiğiniz kadar geri gidersiniz. Hepsinin buradaki karşılığıdır. Yani biriyle iyi anlaşmak, diğeriyle bozuk olması aramın. İçerideki o görebilsek ilk denk geleceğimizde oradaki nöronların sağlıklı ya da sağlıksız işleyişi. Birinin birine elektriksel iletimi gerçekleştirebilmesi, diğerinin gerçekleştiremiyor olmasından geliyor. Veya daha arkaya gittik. İşte bir esmada evet iyi, onun tezahüründe belli bir hale yola gelmişiz. Onu açığa çıkarıyoruz da bir diğerinde henüz çıkaramıyoruz. Ama yok değil. Sadece İşte bu nefs dediğimizde onlar yedi başlıkta işliyor dedik ya, mesela işte o yumurta şeylerini örnek verdi. İşte birisi küçük yumurtadır da birisi büyük yumurtadır. Yani bunlarla alakalı olarak dışarıya ortaya çıkardığımız ya da çıkaramadığımız görüntüler ya da işler oluyor. O yüzden de bizim birincisi beynimizdeki bu bağlantıları sağlıklı hale getirmemizin yolu ya da içsel boyutlar olarak buradaki birliği, bütünlüğü, tamlığı ne arıyorsak o tamlıkta mesela herkes için bir anlamı var. Oradan yaşamı ağırlıyor olmak istiyorsak bunun yolu tabii ki beyindeki sağlıklı durulmuş bağlantılar ya da yansıması olan onları temsil eden uzantılar olan bedenimdeki organlar ve onun da uzantısı olan insanlar üzerinden bu ağı sağlıklı hale getirebiliyoruz demek. O yüzden Meltem'le, işte Nagihan'la, Mine'yle ilişkilerim, işte diyorsun kocamla ilişkim, Nursemin'le ilişkim, hep bir insan var yani faktörde. İnsanlarla ilişkiler sanki şey gibi, beyin ameliyatı yapmamız gibi. Yani düşünün hayatınızdaki bir alan gibi düşünün, kendi durduğunuz yere ve o alanın merkezisiniz. Yani mesela astrolojideki güneş sembolünü biliyorsunuzdur. Bir daire ortasında bir nokta var. Şimdi siz o dairenin ortasındaki nokta, yani açığa çıkan ben ve bilinç, ben diyen bilinçsiniz. Ve o dairenin çapının kimin ne kadar olduğu değil, ama o daire alanınız demek sizin. Yani yaşamı seyrettiğiniz, hatta göz ve göz bebeği gibi düşünün. Bunlar hiç tesadüf değil, o benzeşlik. Dolayısıyla siz oradaki ortadaki noktasınız ve bu noktayı hatırlayın, B'nin altındaki nokta. O zaman o alanınız, herkesin içinde insanlar var alanın içinde. Ne var? Kiminin 10 kişisi var, kiminin 30 kişisi var, kiminin işte 20 kişisi var. Hayatınızda insanlar var. Ve o alanın içinde dediğimizde de o zaman bu aynı zamanda beyninizi de düşünün o alan olarak. Benim beynimde kendimi işte ameliyat ediyorum. Oradaki bağlantıları böyle bir şey gibi, elektrik, elektronik mühendisi gibi onu ona bağlıyorum gibi, hani böyle bilmiyorum, böyle şeyler gördünüz mü? Devreler vardı, kapalı devreler falan, böyle şey yaparlar, lehimle bağlantıları kurarlar, elektriksel bağlantıları falan. Dolayısıyla hani biz bunu yapalım ya da yapıyoruz dediğimizde zaten otomatik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki kendi o alanımızdaki bütün insanlarla kurduğumuz ilişki veya onların birbiriyle kurduğu ilişki bizim beynimizdeki nöronların birbirine bağlantı kurma halinin buradaki insan karşılığı. Ve onlar aynıyla da esmalar demek. O esmamla, o esmam onunla bu kombine oldu dediğinde bütün bu ilişkilerimiz üzerinden yaşanıyor. Yani sebepsiz değil. İlişkilerimizde bazen çok gümbür gümbür böyle mutlu mesut olmamız, bazen de çok böyle derin dip travmalara düşmemiz. Çünkü hepsi kalbimde bile değil, önce beynimde olup bitiyor ve beynimin bu anlamdaki işleyişi buradaki ağdan geçiyor. O yüzden önemli rollerimiz. Yani o yüzden önemli birine çok bağımlılık geliştirmemek de. Çünkü bağımlılık geliştirince ne oluyor? Sürekli o alanda bir patern oluyor ve görünmeyen alanda. İşte şeyi hatırlayın, denge yasasını, alim zalim. Ben sürekli birine bağımlılık geliştiriyorsam mealen diyelim ki orada işte sürekli alimi çalıştırıyorum. Hep oraya bir patern. Yani ya tam tersi zalimi çalışıyorum. Hiç fark etmez. Bir yere doğru aşırıya kaçıyorum demek. O zaman zıttıyla beni muhatap etmek zorunda kalıyor sistem. Çünkü dengeleyecek. O yüzden de yani bağımlılık geliştirmeden ya da aynı zamanda da tam tersi Birileriyle hiç ilişkim yok. Yani ama o benim sistemime girmiş o kişi. Yani şey demiyoruz mesela, ben şimdi Gülhan'ın varsa kardeşi tanımıyorum mesela. Şimdi ben diyemem, ben Gülhan'ın kardeşiyle ilişkiye giremedim, İşte oradaki esmamı açamadım, İşte nöronumu çalış diyemem. Çünkü tanımıyorum. Benim algı aralığıma, benim o daireme girmiş bir insan değil. Belki bir gün girecektir, bilmiyorum. Anlatabildim mi? Veya benim kardeşimi siz tanımıyorsunuz. Sonuçta olay bir algı aralığına girmiş suretler harekete gelmiş olan, o bizim bir alanımızı temsil ediyor. O yüzden de bizim, dediğim gibi, burada o bağlantıları kurma ya da dediğim gibi işin içinde aşırıya ya da hiç, dediğimde ikisini de yapmıyor olmamız lazım. Yani hiç görüşmüyor olmak, küsüyor olmak. Ne bileyim, aklıma intikam duygusu geldi. O bana böyle yapmıştı. Ben de ona yüzümü göstermeyeceğim. Benden mahrum kalsın falan, böyle şeyler. Anlatabildim mi? Bu ne oluyor? Bir yerde o dengeyi düşünün. Yine orada sen çaba halindesin. Yani yine ortada bir zihinle girilmiş ve işin içinde paterne dönmüş bir şey var. Bir çaba var. Anlatabildim mi? Yani diyorsun ki ben burada aşırıya kaçıyorum. Ya da tam tersi. Çok seviyorsun Nursemin'i. Sabah akşam 7-24 sadece Nursemin'le görüşüyorsun. Onunla bir bağımlı ilişkin var. Ondan sonra dünya yok senin için. Yani bunun adına aşk diyorsun. Bunun adına kankalık diyorsun. Bir şey de süslüyoruz zaten. Ama nihayet böyle bir alandan baktığında tek alanda kısa devre. Sürekli patern halinde. Dönüp dönüp duruyorsun orada. Yani bu şey değil. Hani böyle bazen özellikle ilişkilerde, aşk ilişkilerinde falan olur ya. Aşkından gözüm başka bir şey görmedi falan, 7-24 böyle acayip bitti ve acayip bağımlı, yani 24 saat onu düşünerek geçmesi falan. Şimdi bunun normalde sağlıklı olduğunu, büyük aşk falan, evet, ama altına onun inelim, hemen oradan bir sanki bir üstten bakıyormuş gibi böyle bir alan, ne oluyor, bir güneş çemberinin içinde. Sen ortadaki noktadasın, hep aynı yere gidip gelip gidip gelip alanın başka tarafına dahil olmuyorsun. Orada bir çapa atmışsın. İster aşkı buna, ister işte en iyi kanka. Hey, hiç fark etmez yani. Sonuçta sen bütün alan dururken bir yerde patinajlısın demek. Dolayısıyla hani ikisi de değil yapmamız gereken. Hepsi alanımıza girmiş. Kimler varsa onlarla bu şey de bekleyin. 7-24 herkese biz sabahtan açalım telefonu, herkesi bir çek edelim, halini hatırını sorup, bu da değil. Yani mevzumuz herkese akar enerjide olmak. Sevginin akışının önünde aşırılık ya da eksiklik olmaması demek. Ancak öyle biz o çemberin ya da dairenin, ne diyorsanız, onun içinde ortada duran, merkezde olan ve kendi gerçeğine, hangisi geliyorsa karşısına, onunla ilişkiye giren kişi oluruz ya da durum olarak da alanımızı yönetiriz. Dolayısıyla aslında tam ortada durmak, merkezimizdeyiz diye aradığımız şey bu oluyor. Yani bir var, merkezlenemiyorum, işte şeyler var, bilgiler, ne diyoruz, çok çakramda bir şey var herhalde, topraklanamıyorum herhalde. Bunlar kendi çapında doğru da, ama bu ne demek? Yaşamdaki karşılığı nedir dediğimde aslında bu. Ve bir galaksiyi düşünün veya buradan işte doğum haritalarını biliyorsunuz, biz astrolojik tesirleri biliyorsunuz. Yani gökyüzünde bir kombinasyon var. Her an her dakika transit halinde olan gezegenler var. Ama ne diyoruz? Ya yer merkezli bakıyorsun, gökyüzündeki planı anlıyorsun, ya da güneş merkezli bakıyorsun, bütün galaksi iki şekilde de, yani ya durduğun yerden rolünü gerçekleştiriyorsun ya da bilincin gözlemci olarak hepsi, evet, güneş olarak aydınlatıcı olarak. İki şekilde de sen orada sabitsin. Gözlemci de olsan, güneş de olsan, o daire alanı unutmayın. O daire ortasındaki noktasın sen. O zaman o nokta diyor ki ben burada duruyorum. Her şey ve herkes önümden geçiyor. Anlatabildim mi? Hani bir yin tavır arıyoruz ya, ya da bir olma hali arıyoruz ya. Onun adı bu. Yani dur, merkezinde kal. O alanın tam ortasındaki, ama bu egosal, alanın merkezi benim havasında değil. Bunu yaşam, yani yaşamın, senin yaşamının merkezi tabii ki sensin. Yani ama bunu küçük yumurta şeklinde yaşarsan egosal yaşıyorsun. Ben merkez, ben hiçbir şey olmazdınız falan gibi. Büyük yumurta olarak yaşıyorsan da alanı okuma gözünüz açılıyor. Anlatabildim mi? O şablonları hatırlayın. Dolayısıyla buradaki olay, merkezde duruyorsun ve kiminle, önüne kim geldiyse, karşına sen güneşsen, etrafına hangi gezegen, hangi insan, hangi işte iş geldiyse onunla hakkıyla bir ilişkiye girerek rolünü gerçekleştirip ama ona bağımlı da kalmadan merkezini koruyarak bütün varlıkla bu ilişkiyi kuruyorsun. Burası dediğim gibi neyle oluyor? İşte sadece bununla oluyor. Ve bunu yapabildiğimiz için hani var ya geçmişe de kaçmadan, geleceğe de kaçmadan tam burada ortada hatta bu şey gibi iki alem ortasında durmak, seyretmek dediğimiz şeyin diye hani pratikteki karşılıkları bunlar. Anlatabildim mi? Mistik karşılıkları ya da ruhsal anlatımları evet de yaşamda nasıl oluyor? İşte böyle oluyor diyebiliriz. Ve yine bunu yani bu yüzden aile, ilişkiler, insanlar, işler hepsiyle bu anlamda hani mesafeyi sağlıklı tutarak bir ilişki işleyiş içindeyiz ki o alttaki birimler yani alttaki işte o insanın bana açı yaptığı esması hangisi veya benim orada görmem gereken nedir? Hani mesaj arıyoruz ya almam gereken kendimden haber veya mesaj nedir? Ondan sonra açılıyor. Yani biz üstteki o perdeleri kaldırmadan işte diyelim ki Nursevin'e bağımlı olmadan ya da Nursevin'i yok saymadan. Orada o saf ve merkezli ilişkiye girersek Nursevin şimdi Allah'ın bir kulu. Karşımızda bir kız yani burada. Ama benim işte arkadaşım, öğrencim ama hani bunun ötesi ne? Yani bana hakikatteki olayı ne Nursevin'in? Dedim de ancak öyle açılır. Çünkü perdelerin altında o perdelerden özgürleştikten sonra oranın ilmi açılıyor ya. Neresi orası? Onun perdesi işte büyüktür, küçüktür, benle işte arkadaşımdır, kardeşimdir, o perde. İki, adı Nursemin'dir, bir kadındır, erkektir, her neyse o perde. Üç, diyoruz ki onunla rolümde şu var, bu var, oraya bağımlı ya da hiç ilişki olmamasıyla saf bir halde kalma. Ondan sonra arkaya gidiyoruz ki onunla kurduğumuz ilişkinin bir karakteri var ve o karakteri bir esması var. Ondan sonra daha yeni esmanın anlayışına ulaşıyoruz. Bir de arkası var gittikçe sıfat boyutu. Dolayısıyla perdelerden de özgürleşmek dediğimde yani bilincimin perdelerinden ya da nefsimin hani geçen hafta da dedik ya burada hem takvaya hem fücur denen olaya müsait de bu nefsimiz dediğinde, nefsin perdeleri dediğinde bunlardan özgürleşmenin yolu bütün ya da etiketlerden, yargılardan, şartlanmalardan özgürleşelim demenin yolu karşımdakini saf gerçeklik olarak görmek. Ve saf gerçeklik görmek de ancak ben yerimde mevcutsam oluyor. Ve buradaki tabii o zaman bu yumurta olayına gelirsek yani veya bu perdeler nedir? Kaç tane perde var? Nasıl oluyor dediğimizde. Hani genetikten gelenin haddi hesabı yok tabii. Birçok öğrenilmiş ve yaşanılmış duygu, düşünce, davranış kalıbı var da. Hani varlıkta ortak bir kolektif tanımlarda var ya. Şimdi burada hani detayda çok olsa da asıl da 7 alan var. Yani 7 tane başlıktan söz edebiliriz. Sonra o 7'nin hangisindeyse kendi içinde bizim ailemize göre, bizim öğrendiklerimize göre, işte onun içinde duyguya, düşünceye, davranışa göre bunlar alt birimleri olabilir. Ama olayda 7 tane asıl da şablon var. Ve bu 7 şablon nefs mertebesi dediğimiz 7 nefs mertebesi olarak anladığımız ve yine tabii ki gezegensel boyutsal karşılıkları olan başlıklar oluyor. Şimdi de onu anlatmayı planlıyorum ama bir buraya ait soru var mı diye bir soruya bakacağım bir saniye. Evet, Ebru ne demiş? Rüyada Mülk Suresi okuyor da etkilenmiş. Valla Mülk Suresi çok yani bütün sureler gibi hayırlıdır ama o şeyle kabir azabının kalkmasıyla ilgili okunur sure. O yüzden fiziksel bir de şey yaptıysan eğer Ebru hani fiziksel pratikler böyle bir bu anlamda ve bu surelerle bağlantılı. Hani kabir azabı da şey gibi bilincin azabı ve onun yarattıklarının, onun perdelerinin, onun işte kayıtlarının bu anlamda oraya doğru işaret etmiş. Yani oralarla ilgili bir zaman geçiriyorsun diyebiliriz ama genel tabii bu
Evet.
diyebilirim. Belki öyle bir özgürleşme şeyleri içindedir olay dönemleri.
Teşekkür ederim. Çalışıyorum. Sağ
Kolaylaşsın.
olun. Teşekkür.
Sürcan'a demiş ki bu hafta çok kere dua ettim hiyerarşimi doğru yerde olayım diye. Amin. Arzu ne demiş? Aile yapımı olarak halam dayının çocukları hangi sırada oluyor? Kendi sıralarında oluyor. Halan büyükse ya da işte hani halan küçükse belki bu büyüklerin bir şeyi var, yerleşimi var. Sonra da yaş sırası olarak bunu dizebilirsin sonrasında. Ama Arzu yani bunlar tabii bir şey var, bir genogram çıkarma falan bir şeyi var. Durumu var. Onu belki bir gün çalışırız burada ama ilerleyen vakitlerde. Öyle daha iyi anlaşılır ama nihayetinde babam var, annem var, ben varım dediğimde böyle sırama göre babamın büyüğü müdür, küçüğü müdür o? Anne baba, şey halayla amca. Hani onları da ona göre sırasına yerleştirdiğimizde sonra da onların eğer hala, büyük halaysa, onun çocuklarıysa ve o çocuk bende büyük hala olmak sebebiyle zaten bende önce geliyor ama o çocuk benden 30 sene sonra doğduysa onun bir sırası var. Yani böyle bir kendi içinde ilk önce büyükleri gözetmek iyi olabilir. Şey gibi halalar, amcalar, dayılar annemden, babamdan büyük mü küçük mü sırası. Öyle diyebiliriz buraya. Evet, Gönül sen de el kaldın. Seni de alalım. Ondan sonra nefs mertebelerini konuşalım.
Merhaba hocam, iyi
Merhaba.
akşamlar.
İyi akşamlar.
Şöyle acaba kamerayı şöyle açayım. Dün geçen hafta ve bugün anlatmış olduğunuz hiyerarşi yasasıyla ilgili olarak bir şeyi keşfettim. Kur'an bunda ne diyor? Hani dengelenmek için tam olarak onu algılayamadım. Şimdi biz normalde hani dediniz ya kaç kardeş sorduğunuzda bu ne saçma soru demediniz de hani niye söyleme gereği duyar ki derken mesela biz benim 4 yaşına kadar bir ablam varmış, ölmüş. Hep sorduklarında biz 3 kardeşiz ve ben en küçüğüyüm. Yani ve
Evet.
bunu 3 senedir evimde 12 rakamı var. Anlamı ne? İşte aslında biz 3 kardeşiz. Benim uğurlu rakamım 3. Ben hep bunu tekrar ederken fark ettim kendime. Ve haritamda aslında mesela hani daha iyi anlatmak için kusura bakmayın uzatıyorsam aslan 10. evde Regulus yıldızı var ve aslında hayatta da yaşadığım en büyük şeyin hiyerarşi yasasında anlattınız. Yokum. Varım ama yokum. Hani mesela 2 kişi aynı şeyi söylüyoruz. Ben duyulmuyorum ve görülmüyorum. Ve sonra fark ettim ki ben zaten kendimi yok saymışım bu hiyerarşik düzende.
Evet,
Yani
evet.
3 kardeşiz deyip 4'e gelene kadar yokum. Şimdi ben bunu fark ettim ve çok güzel de aslında farkındalıklar yaşadım. Ama Kur'an ne diyor, ne yapacağım? Okey, ben bunu fark ettim. Ben Gönül son zamancıyım. Ailenin yaşadığını bildiğim, geçen hafta kız arkadaşımızın
Evet.
söylediği yaşadığını bildiğim 4 kardeşim ve hani 4. sıradayım mı demem okey mi?
Evet.
Çünkü gerçekten bu şeyde şunu fark ettim. Ben yeni taşındım. Beni fark etmemişler bile. Bunu fark ettikten sonra o taşınan siz miydiniz? Çünkü siz değildiniz. O kişi değildiniz. İnanamıyorum bu hani enerji, bu ağrı o kişiye ait değil diyorlar. Ve
Evet.
bunun şeyini hissettim ama Kur'an'a yönelik daha çok çalışmak istiyorum. Ne diyor tam olarak? Hani ne yapmalıyım? Okey. Bunu dedim yeterli mi? Tatmin olamadım sanki çünkü.
Aslında yeterli.
Evet.
Her an her dakika yeniden yazıldığına göre bu anlamda yaptıklarımız üzerinden şu anda bu. Son şey, bak şöyle düşün. Ayetler içinde duymuşsunuzdur. Sonra gelen önce geleni iptal eder gibi. Anlatabildim mi? Hani önceden bir şey denmiştir. Sonra onunla ilgili başka şey denmiştir. Sonra gelen öncekini iptal eder. Bu da böyle. Yani yaşadığımız bir farkındalık ayet gibi bir mealde. Ne oluyor? Benim dünyama ait. O zaman bu önceki halleri iptal ediyor. Önceki kodları iptal ediyor. O yüzden farkındalığımıza gelmiş bir bilgi bizi hani yeniden orada aydınlatıyor, rahatlatıyor gibi bir sürü şeyler söylüyor da bununla alakalı. Beyin artık o kod üzerinden kendini gösteriyor. Orada bir doğum olmuş çünkü. Buna
Evet.
işaret eden şeyler var. Bir de ben hep şunu çok seviyorum. Şöyle bir çok o üzerinde çok böyle şeyler var. Spekülasyonlar olan bir hal vardır ya, işte birisi mesela işte başka bir dinden olsun Müslüman olduğu zaman şöyle tanımlar var, diyor ki işte şehadet getirdiği zaman artık tamam ondan önceki bütün günahları affolmuştur mesela, yeter ki şehadet getirsinler. Tabii ki bunun bir batın karşılığı var, yani sadece işte X dindeydi de Müslüman oldu da ondan değil, hani batın da bir şey anlatıyor. Ama şimdi biz madem ki burada holografik yasaya göre işliyor ya sistem, bunu her yere yapıştırabiliriz. Yani ne demek? Sen bir konuya şahit olduğun zaman o konuyla ilgili eski yaptığın her şey kapanır, günahları silinir dediği de, ama eski yükler, eski anlayış,
Evet.
yargılar düşer Ve sen artık şehadetin ettiğin o hal ile oradan cennete girersin diyor. Yani bu bir büyük cennet falan gibi değil ama o hal senin için cennet hali. Artık fark ettin. Artık orada azap, oradaki yargı tahtı, eski kayıt düştü. Bence bunu buraya da oturtabiliriz yani. Ya da ben çok oturduğunu hep görüyorum. Öyle diyeyim.
Evet.
Ruhal Özyapıt göre.
Yani söyleyince siz kalbime oturuyor, ikna
Evet.
oluyorum. Teşekkür
Evet.
ederim. Sağ olun.
Rica ederim. Evet, bir de neydi? Evlatlık verilen kardeşler hala bizim sistemimizde değil mi? Sistemde evet, yani ne oluyor? Gittiği sisteme de bağlantı duruyor. Bir aşılanma durumu gibi demiştik biraz bunlara. Ama evet, yani bizim sistemimize dahil, hani onurlandırılmak, hatırlamak gibi böyle bağlantı. Bunlarla da dair şeyler de var zaten işte. Hani yaşamsal ya da hadislerle tavsiyeler vesaire var. Dedim ki
Hocam
hala
ben de bir şey söyleyebilir
sisteme
miyim?
dahil. Tabii bir saniye daha. Bir de Elif demiş ki evlilikten önceki soyadımızı kullanmalı mıyız acaba? Valla bu kişiye göre kişiye özel gelişiyor. Öyle bir şey değil. Hani ne geldiyse ne doğruysa senin kalbine onu yapmak doğru diyeceğim. Zaten bu bile programımızla alakalı. O yüzden şey diyemeyiz. Asla kullanmayın veya hep kullanın. Öyle bir şey demek değil ama burada şey var. Yani tabii şeye bağlı. Burada çok daha çok başka bir şey söyleyeceğim ama yani düşünün diye söyleyeceğim tabii ki bunu. Mesela kayınvalidelere, kayınpederlere böyle anne baba deriz de kültürel olarak böyle bir şey vardır, tamam mı? Bunu bir kenara alın. Bir de şöyle bir şey var. Babanızdan başka, soyunuzdan başka soy ilan etmeyin der mesela. Şimdi bunu da alın. Yani o zaman birini baba demenizi aslında istemiyor genel olarak tarif. Anlatabildim mi? Başka soy, başka baba, başka nesep ilan etmeyin, isnat etmeyin. Yani benim babam artık bu. Ben işte Ali'ye kızdım, o babana babalık yapmadı. Ben de veli baba ilan ettim falan. Hani bu böyle bazen evet evlatlık verilmiş diye bazen küskünlükler, kırgınlıklar olduğunda bazen sevgiden doğan biçimde böyle bazen işte bu kaynana kayınpeder durumları ile ilgili buralarda bir düşünün diyeceğim. Keskin hatlarla bir şey söylemek istemem ben. Ama düşünmek için bunu ortaya bırakıyorum. Evlatlık ya da soyadıyla birlikte aklıma geldiği için hani vaktin hayır olsun. Bir düşünün bunu diyebiliriz. Evet, kim sormuştu demin? Sesi duydum ama.
Ben sordum hocam.
Daha gel, dinliyorum.
Geçen hafta bu hani hayatımla ilgili bir şey söylemiştiniz yani hayatım kelimesini kullanmayın diye. Hocam ben herkese hayatım diyormuşum onu fark ettim ama o kadar yani kapıya gelen sucuya, garsona, eşime, çocuğuma ama herkese. Hani şimdi az önce de şey dediniz ya hani artık buna bir şehadetlik hali getirdi. Demiyorum çok dikkat ediyorum kontrolü ama yani herkese diyormuşum hayatım diye. Yok hayatım ya tamam hayatım sağ ol ama sürekli kullanıyormuşum. Ama artık sadeçlik getirdim. Az önce söyleyince siz hani geçmişi olan, geçmişte olan bu şeyden yükten biraz kurtulmuş muyumdur? Yani herkese hayatım yapmışım bir ara.
Evet. Yani yüklemeyelim bunu ama bir şimdi dediğim gibi kişiye özelde tabii bir anlam var. Neden öyle dedim şimdiye kadar falan. Hani burada yargılamıyoruz da kendimizi ama
Evet
şu var.
yani.
Bir karışıklık yaratmıyor da değildir bu yani, değil mi? Şimdi hayatın tamam bir şablon var orada. Ayşe geliyor bir boyu posu şablonu var. Ona hayatım dedim. Hadi hayatımı böyle şekillen dedim. Birisi geliyor Fatma geliyor Fatma'ya hayatım dedim. O zaman veri burayı mı burayı mı merkeze alacak? Bir hani böyle bir bilgisayarı düşün. Anlatabildim mi? Yani bir tane aynı anda dosya açınca onu bir beyin böyle bir şey olabiliyor yani. Bir dalgalanıp ne oluyor deyip birini durduruyor, kilitleniyor, sayfa donuyor, ötekini kapatıyor. Ya da hiçbir şey olmuyor sonra burada şey var. Görev yöneticisine çözüm hepsini sonlandır, yeniden başlat yapıyorsun falan. Böyle şeyler bilgisayar gibi düşünürsen bir karışıklık yapıyordur enerji bedeninde. Muhtemelen artık burada bunu fark ettiğin için dediğim gibi bu senin için daha sakin bir iç dünya getirecektir. Bir süre sonra
İnşallah.
görürsün
İnşallah. Sağ olun hocam.
zaten. Rica ederim. Bir de Özgen ne demiş? Benim kulağıma başka isim okumuşlar ve sonra başka bir isim koymuşlar. İlk kulağıma okunan isimle beni hiç çağırmadılar. Acaba evet. Acaba o isimle de mi anılmalıyım? Evet. Yani benim bilgim dahilinde ve gelen bütün bilgilerle söylüyorum. Bir ayet net orada şundandır diyemem. Ama evet diyorum. Çünkü senin Ezanla gelen çağrılma sistemin o. Ezanın buradaki bir batın karşılığı var. Onunla çağrılman, onunla kodlanman, o ismin senin üzerindeki ilk program olması söz konusu oluyor. O yüzden de evet, onunla da çağrılmak iyi olur. Hatta sadece ezanı değil, yani bazen şey oluyor ya, iki isminiz oluyor. İkisini de koyuyorlar. Bir ezanla okudu okumadığının dışında. Ya sonuçta şimdi bizde genelde ezan okunuyor ama okunmayan insanlar da vardır değil mi? Yani veya kültürler var, aynı zamanda dinler var. Bunu size koyulan isimler diye düşünün. Ama tabii bize karşılığı ilk önce ezanla orada seslenme oluyor da bütün isimler olarak hepsi iki mi, üç mü? İşte üçü de senin bir enerji alanını belirliyor. Anlatabildim mi? İki ise iki isimle etiketledi orayı. İki isimle kodladı. İki tane açığa çıkış, mana açığa çıkış göreviyle geldi. Dolayısıyla birini kullanıp birini kullanmıyor olmak, yani aradığımız o potansiyel diyoruz ya, potansiyel. Belki kullandığım değil, kullanmadığım bir potansiyel isim. Onlar yatıyor orada, uyuyor. Anlatabildim mi? Ve kendimizi hani çok böyle eyvahlar demeyelim ama yani bazen böyle bir şey isteriz, işte ne diyelim, işte Fatma Nur olsun ismi. Şimdi Fatma'yı kullanıyorlar, Nur'u kullanmıyor, ya da tam tersi, Fatma biraz eski isim kaldı, Nur'u kullanıyor. Şimdi sorsan diyor ki her şey iyi güzel de tatmin olamıyorum, bir şey var aradığım. Şey, buna fiziksel olarak şu bile oluyor, gözlemleyin varsa, masada yemeği yiyor yiyor kalkıyor, doymamış hala. Anlatabildim mi? Bunu bile yaratıyor. Öyle bir bağlantısı var. O yüzden iki isminiz varsa mutlaka ikisinin de aktif olmasına özen gösterin. Yani nasıl olacak? İşte uzundur isimler. Hani birilerinin söylemesi zordur. Siz onunla tanıtın da kendinizi, diğeri tekini söylüyormuş. Yapacak bir şey yok. İmzanızı onunla atın da, hani dediğim gibi olayda sizin durumunuz önemli. Size bazıları işte A'yı, bazıları B'yi diyecektir. Bunları kontrol etmeye çalışmayın ama mutlaka kullanın. Evet, Arzu sana da açık oldu herhalde. Kulağa okunan ismi bilmiyorsak dediğinde, yani okundu, yani burada tabii enteresan olur. Hem okunduğunu biliyorsan ama ismi bilmiyorsan, bu da enteresan bir durum. Bilmiyorsan da yapacak bir şey yok zaten. Diyeceğim. Evet, şöyle de demiş ki, hastanede ilk doğduğumuzda hemşirelerin söylediği isim buna dahil mi? Valla benim şahsi burada ne derim ki buna, ayet gördüm, ne hadis gördüm, ne astrolojik karşılık söyleyebilirim. Benim şahsi fikrim evet, çünkü enerji bedenin onunla ilk. Şimdi sesin bir şeyi var ya, dalgalar biliyorsunuz, yani ses dalgaları. Orada titreşimler, titreşimlerde oluşumlar yaratıyor. Sana o orada söylendi. İster kulağına üflenmiş, ki en büyük şey de kulakla döllenmektir demiştik daha önce, bilincin döllenmesini. Dolayısıyla burada yani bana göre evet, yani o da dahil oluyor, biliyorsanız onu da kullanmaya özen gösterin. En azından imzalarınızı atın diyebilirim. Hayatım gibi canım da mı sakıncalı? Yani canım pek öyle değil, çünkü herkes bizim canımız oluyor. Can hay enerjisinin bir başka, hani burada söylem biçimi diyelim. Ya da orada tabii ki aynı zamanda artık görünmez boyutlarım demekte. Tabii cin, can, bunlar aynı şeyler, harfler gördüğünüz gibi. O yüzden de hani cinim demekle canım demek aynı ya. Cinim be, hani Siver'i görüyorsun, cinim benim demek, canım benim demek. Vallahi aynı yer ya işte, anlatabildim mi? O yüzden görünmeyen alalım demektir. Evet, hayatımla aynı yer değildir diyebilirim buna, Gönül. Evet, tabii cinim beni diyorsanız onu da düşünün tabii. Yani bakın nasıl birbirinizin şeyi olabiliyor. O cinlerle ilgili bilgilerinizi de düşünün. Cinler, görünmeyen varlıklar, işte yarattıklarımız ya, veya yaratılmış bizden daha üstte farklı boyutsal varlıklar. O zaman valla hep birbirimizin hem canı hem cini olarak iş yapıyoruz burada. Evet Büşra, aynen. Yani nasıl sen eşin, kocan, eşin değil aslında kocan bu arada. Eşine de bunlar tabii kelimeler önemli ya. Eşim, yani eşim, aynısı. Benden aynı demek oluyor. Anlatabildim mi? Eş, iki şeyin eşliği. Yani hep ayakkabıdan örnek verirler bunu mesela. Ne diyor? Ayakkabı, ona dersin ki bir çift ayakkabı değil, ayakkabının eşi nerede, ayakkabının çifti nerede dediğinde bu aynı işi biri sağından biri solundan yapan demek olmakla beraber eşler, aynı renk, aynı model, aynı numara, anlatabildim mi? Yani şimdi burada valla karım ya da kocam demek şey bu, sıfat bu yani. Burası şey oluyor, özgür bırakıyor söyleyeyim o yüzden. Ama dediğin de doğru yani eşin, sevgilin o anlamda dersen bebeğin değil. Çünkü sen doğurmadın onu. O zaman sen çok enteresan yani bir başkasının doğurduğunu ben doğurdum demiş oluyorsun. Mesela şuna benziyor bu. Şimdi bu dersi ben anlatıyorum. Sen diyelim ki bir yerde diyorsun ki ben her cuma Kur'an dersi anlatıyorum. İşte sen bu ne olur? Aslında doğru olmaz, yalan olur, biraz yanlış olur falan. Sen de birinin yani birinin çocuğuna bebeğim dediğinde kocana, sevgiline bunu yaratmış olabilirsin. Çocuğuna da yanlış anneciğim babacığım diye her şey çorba olabilir böyle dikkat edelim bence. Herkesin bir adı var ya, adları var yani Elif, Ayşe, Fatma hani adlar en garanti. Çünkü onun adı onun kodu demek, ana kodu demek yani. O zaman en garanti olay o. Onun adı bana o adla gelmesi de tesadüf değil. Yani niye mesela Mine'nin şurada görüyorsunuz Mine'nin bir tipi var, bir yaşamı var, bir hali var. Tanıyorum Mine. Şimdi neden Mine modelindeki bir kadın ve içerik bana Mine adıyla geldi, Elif adıyla gelmedi mesela. Anlatabildim mi? Ya da bir başka Elif var. Neden Elif adıyla geldi de içeriği orada Mine'de gördüğüm şey gibi değil. Bunlar iç ve isim bir paket bu. Paketin etiketi orada isimlerimiz. O yüzden de yani herkesin ismini kullanmak o paketin kendi gerçeğine temas etmenin en sağlam yolu oluyor. Bence. Evet. Nesrin de demiş ki eski sevgilisi birbirlerine yıllarca cinim demişler. Evet cinim. Cinini Müslüman ettin mi? Diyeceğim hani var ya böyle herkesin cini vardır. Benimki Müslüman ettin demiş ya. Nesrin enteresan bir şey olmuş başına. Enteresan bir iş açmış olabilirsiniz başına. Evet. Mişra, evet biz çocuğu değil çocuk bizi yönetiyor. Tabii ki öyle oluyor. Büşra, yani anneciğim babacığım dediğinde zaten o boşuna çıkmıyor. Bir yerde anne ve baba ki senin annenle babanla ya da annenin annesi babası bir, orada bir boşluk var. O boşluğu dillendiriyorsunuz. Hani o da sebepsiz değil. Ama burada bir enteresan bir yer var işleri karıştıran. Evcil hayvanlarınız çocuklarınız değildir, onları siz doğurmadınız desem bizem sanırım yeterli olur. Aman ha diyorum aynı zamanda. Yani kedine, köpeğine, çocuğun gibi bebeğim işte neyse bu cam harem falan böyle bir hani anlatabildim mi? Ne var başka? Sevgilim, aşkım, bebeğim böyle enteresan tanımlar. Hepsine yani o zavallı kediye diyorsun ki sen kediliğini bırak gel benim doğurduğum kızım ol. Köpeğe diyorsun ki köpek de erkek erildir şey Mars'ta. Diyorsun ki sen bırak köpekliğini bu anlamda köpek olmak iyi iyi yani dost hayvan ama sen bırak köpekliğini gel benim oğlum ol diyorsun. Ve beyin diyor ki diyelim ki senin bir kader planın var ve bir kızın bir oğlun olacak senin. Misal söylüyorum burada korkmayın yani hani böyle bir bazen böyle aşırı şeyler söylüyorsam da herkese göre gelişen şekli var. Yani senin kaderinde bir kız, bir erkek çocuk doğurmak olsun veya iş doğurmak olsun. Sen gel köpeğine oğlum dedin, gel kedine kızım dedin. Beyin diyor ki oh yaptı çocukları rahat, işini gerçekleştirdi. Bu kadar diyor. Anlatabildim mi? Sen ondan söylüyorsun ki aman daha potansiyelim vardı yapacağım. Yapacaksın da zaten adını koydun yani burada oğlum dedin bir köpeğe. Anlatabildim mi? O yüzden bu biraz onunların da bir adı vardır. Adını söylemek en doğrusu diyebilirim. Ebru evet peygamber bir Resul de bence. Resul ya da Nebi de ne söylersen. Peygamber Türkçe düşüyor ama hakikatini çok volüm olarak seni bağlamıyor onu söyleyeyim. Doğru söylüyorsun. Babasının annesi demesi batın boyutunda çok büyük bir karşılığı var. Orada onu da şimdi ya da bir iki dersinde konuşmuş olacağız. Çünkü şey gibi hani az önce en başta da dedik ya kim dedi onu Ebru mu dedi hani kardeşler küslük falan bu. Ha, buralar kısmını da konuşacağız. Kardeşler ne demek işte neden bunların batın tarafını diyelim. Öyle bir manası var. Ama mesela bak tarifen diyor ki babası severken babasının annesi diyor ama şey demiyor. Mesela annen falan böyle. Anlatabildim mi? Şimdi olayda biri bağısını çalışıyor, biri de sürekli annem, annem, annem diyorsun. Ondan sonra o annen gibi oluyor kız sana. Öyle bir farklılık var. Evet, Arzu ne demiş? Ben hep sizin anlattığınız gibi yaşamak istedim. Ancak yaşadığım toplumda hep dışarıda kaldım. İçeri girmek için bu kelimeleri kullandım. Evet. Olabiliyor Arzu. Yani bunları yapmıyor olmak da yapıyor olmak da bize artı eksi bir şey yapmıyor. Şey gibi şehadet duyduğun anda hepsini iptal ediyor, rahat ol. Niye yaptın deyip oraya da girmeyelim. O zamanlar içinde bir anlamı var yaptığımızı, yapmadığımızı. Hani hep bir şey gibi bildiklerimizden sorumluyuz ya, bildiğimiz anda sorumluyuz artık. Yani şimdi biliyorsun. İsmini kullanmalısın, kimseye lakap takmamalısın, öyle enteresan fayeler vermemelisin. Herkesin ismini ve sıfatını, rolünü gözetmelisin kendindeki gibi. O zaman böyle bir şey, ferah halde. Anlatabildim mi? Yani yaşamın kendi içinde bir akışında böyle uğraşmamız gereken, büyütmemiz gereken konular oluyor zaten. Ama bir de bu ilişkiler ağında bir zorluk yaratıyoruz. En azından o kısmında ferah olacak. O yüzden rahat olabilirsin. Evet, canparem. Canparem.
Rahatım hocam.
Evet, rahatım.
Rahat, rahatım zaten. Bizim dönemimizdeki bilirsiniz 74 modeliz ya. O
Evet.
dönemde de zaten hep böyle ciddiyet içerisindeydi. Bana takılan lakap da Arzu çok ciddi. Onu kızdırmayın. Bilas söylemeyin. O şekilde hep dışarıda kaldım ama ben kendi halim dedim. Bu şekilde mutluyum
Aynen.
deyip yoluma devam ettim. Bunu
Aynen.
duymak hoşuma gittiği için paylaştım sizinle. Hepinize teşekkür ederim.
Tamam. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, Nazlı, canparem neden sakıncalıdır? Kediye köpeğe demek anlamında mı? Yani canparen adı yok mu senin köpeğinin? Ya da kedinin? Neyin
Kedimin
var?
adı Leo. Kedim
Tamam,
var.
Leo desen ona. Leo da çok güzel. Leo da aslan, bak Leo çok güzel. Aslan ve enerji topu gibi demek. Yani sen canparen dediğindeki sevgi ifadesi Leo dediğinde daha büyük enerji alırsın ondan.
Enerji topu gibi mi? Bu arada bunu hiç bilmeden koymuş olmam ve bu kadar azman bir kelimin olması.
Aynen bak. Hani diyoruz ya
Ben hep
harflerin
şey diye
içinde.
düşünmüştüm hocam. Canparem, ciğerparem yine hani böyle canından, ciğerinden gibi bir kelime ya. Bu sadece evcil hayvanlara özel gözetilmesi gereken bir hitabiyet mi peki, yoksa normal insanlara genel?
Genel. Bak şimdi ben seni sürekli desem ki seni seviyorum ben zaten. Sürekli sana her gördüğümde mesela ciğerimin parçası, canparem, bir şey. Sürekli bunu desem. Seni ben eşittir canparem ve ciğerimin parçası olarak kodladım. O zaman sen Allah göstermesin hastalansın. Mesela. Tamam mı? Senin hayatında sıkışıklıklar olsa bu aynı ile benim ciğerimde de bir yansıması olur. Çünkü ben seni oraya bağladım. Anlatabildim mi? Diyeceksin ki bunu anlıyor muyuz? Vallahi bu oluyor. Kişiler bunu ya hafif geçiriyor, anlamıyor ya da şöyle oluyor. Bu bir defter. Hani diyoruz ya amel defteri açılacak falan sonra. Şimdi bu havaya attığımız bir cümleler, bir havaya attığımız tohumlar duruyor burada. Ne yapıyor? O tohum kendi içinde hani böyle de bakma şey geliyor. Böyle pabuklar içinde filizlendirilirdi falan, deneyler yapardı. Farz et ki hava bunun içinde filizleniyor. O ne zaman ki hani ortaya çıkış anı kendi süreci tamamlanıyor. Birinden doğuyor. Benim dünyamda doğmuyorsa da benden sonrakinin dünyasında doğuyor. Yani anlatabildim mi? Yani çok enteresan şeyler bunlar. Çok
O zaman
yani mesela
teşekkür
çok enteresan bir bilgi var. Bunları belki okumuşsunuzdur bir yerde. İşte şey gibi kalbimin ışığı falan. Çok güzel, çok tatlı bir söz de kalbimin ışığı, kalbimin bir şeyi böyle tarifler. Ondan sonra gidiyor o kalbimin ışığı ötekini aldatıyor. Ondan sonra kalbimi deldin, ruhumu deldin, ışığımdın, söndün falan böyle oluyor olay. Ondan sonra geldiği zaman git zaman bu kişi ölüyor. 2 nesil sonra torun kalbi delik doğuyor. Anlatabildim mi? Ha, korkun diye değil bunlar, böyle bilgiler var. Yani dilimizden, ağzımızdan çıkan şey ve onun havada bekleyip bekleyip en son kendini oldurma vakti geldiğinde ortaya çıkış var. Böyle enteresan şeyler. Zaten hep şeydir ya, az konuş, az ve azıyor. Hani az konuş garantiye bağlar durumu. Enerji içeride kalsın. Anlatabildim mi? Böyle bir karşılık diyelim. Evet. Nergen ne demiş? Hep bu, hep gos. Dergen öyle oluyor canım. Köpeğin hep oğlum annem diyormuş. Evet. Müşer demiş ki kedime de hep oğlum annem derdim. Dünyaları değişmem derdim. Hastalıktan kaybettim. İkinci kedime sadece ismiyle. Evet. Çok iyi yapıyorsun Büşra. Çok iyi yapıyorsun. Nursevin de benim babam bana anneciğim derdi. Yıllarca rol ne değişti resmen. O evin duygusal alıngan çocuğu. Ben de evin maddi yükünü yüklenmiş. Ebeveyn rolündeydim. Evet. Anne aynen direkt çalışır. Kedi ve papağanla ilgili bir şaka sebebiyle kısaltması olsun diye papa adını koydum 8 yıl önce. Aynı yıl babam vefat etmişti ve bununla çok hani yorucu şeyler yaşadım diyor. Psikoterapide babamın yerine koyduğumu aymıştım. Evet. Evet, olabilir Gizem ya. Olabilir. Çok enteresan bağlantılar bu. Şarkılar dinliyorsunuz. Evet. Işığım, böceğim, nefesim, duyguya da giriyoruz. Aynen böyle oluyor. Yani zaten bu şeyler var. Biraz işin böyle komplo teorileri var ya, onlar komplo teorisi değil, gerçekler. Şarkılarla, müziklerle, kutularla bilinçaltına atılan kodlar, yönlendirme. Bunlar komplo değil, bayağı gerçek yani. Artık buradan gerisini siz tefekkür edersiniz diye düşünüyorum. Evet. Türcan'ın da sorusu, madem bunları da cevaplayayım, öyle başlayayım. Küçük kardeşimden sonra bir kürtaj oldu annem ve biz yaşayan kardeşi küçük kardeş diyorduk. Burada hakkını verememe mi oldu? Evet, yani fark ettiniz artık burada bunu böyle düşünebilirsiniz. Ölmüşlerin isimleri, yani burada her zaman yansıyacak şey yok. Hikaye, duygu, düşünce, davranış, genetik yazılı burada çok önemli. Onların isimlerini taşıyor olmanın tabii ki o bilginin, o verinin, o halin yeni modeli olarak ortaya çıkmak demek. Normal aile, işte benim de babaannemin adını Fatma. Yani onun yaptığını şimdi bir başka modelde yapmak yine oluyor. Ama bunun sağlıksız kısmı ona dair duygu, düşünce, davranış bir şey varsa. Yani nedir? O ölmüş kişiye bir ah vah, hani öldüğünü kabullenememek, ah vah edip işte şöyle yaptı bana böyle yaptı, bir yara olması, bir bağımlılık olması, anlatabildim mi? Veya onun çok üzüntülü bir hikayesi varsa onu anıp duruyor olmak, işte adı benzedi, kaderi benzemesi falan derler beni dualarını. Hani böyle ekstra bir çaba varsa evet bir miktar kişi oraya girer çıkar, ama çaba yoksa sorun yok o isimlerde diyebiliriz. Evet. Eski karikatürcüler birbirlerine Ayşe Hanım Ali Bey diye hitap ederler. Herkes garantiye bağlamış diyelim. Evet. Böyle işin ferah yanı. Valla isimlerinizi kullanın. Dediğim gibi çok evet sevgi sözcükleri böyle bir yetmiyor bazen Allah'tır. Karıcığım, kocacığım gibi şeyler uygundur. Öyle şeyler kullanın. Şey olsun. Yani işin rahatı ve kolayı olsun diyebilirim. Şimdi gelelim burada hani dedik ki
Hocam,
efendim.
kapatmadım isim mevzusunu, son bir şey daha sorabilir
Tamam.
miyim?
Tamam.
Benim de iki ismim var ve bize öğretmenler şey diye söylemişlerdi. Mesela bir alan açtığınızda da işlemini görür. İşlevini pardon. Mesela Instagram'da Nazlı bir sen varsam ya da kullandığım yerlerde işte çift ismini kullandım ama tanıtırken mesela öncesinde ben Nazlı Birsen demiyordum ya da şu anda mesela imzamda falan kullanmıyorum. Ama bunu her seferinde gerçekten adapte etmeli miyim hayatıma? Orayı
Evet.
çok anlayamadım.
Evet. Yani alan açtığında da yani tabii ki oradan bir giriş yapmış oluyorsun da, mesela sen kendini bana yarım mı tam mı göstermek istersin? Yani desin ki ben Nazlı Birsen diyeceksin. Ya yani sonra bana kalmış. Yani bu bizim programımıza kalmış, sana Nazlı mı diyorum, Birsen mi diyorum, ama sen kendini tam ve bütün ifade etmek istiyorsan o alanda söyle ismini. İmzanı da öyle
Tamam, teşekkür.
at. Rica ederim. Evet, şimdi artık sorularınızı şimdi bırakacağım. Diyeceğim ama şöyle bir bakayım çok acil bir şey varsa. Yani öyle diyemeyiz Nesrin. Tüm esmalar tezahüretli soykurudu. Öyle bir bilgi yok, onu söyleyebilirim. Evet, Gizem de demiş ki genelde kendimden 10 yaş büyük civarı insanlara ders veriyorum. Canım cicimli hitaplar beni bir rahatsız ediyor. Ama yani hiyerarşiyle orada sen hoca pozisyonda olduğun için çok da der ki pozisyon çalışıyordur Gizem orada. Başka şeylerden belki içinde rahatsızlık veriyordur ama hiyerarşiden değil o. Evet, şimdi bu kardeşler mevzusu dediğimizde ya da işte ne diyelim, abiler, ablalar, kardeşler böyle alanlara girdiğimizde, tabii ki bizden öncekiler ve bizden sonrakiler var ya, bizden öncekiler aslında yukarıdan aşağı diye dediğimizde hani bir akan bir veri var. Anneyle babanın bu anlamda ortaya çıkardığı havuzdan bir ilk bilgi ne oluyor? İlk çocuğa geliyor. Ne oluyor? O aslında belki şey gibi, işin burada ilk adımını gerçekleştiriyor. Ondan sonra bir de ikinci hali geliyor. Yani dolayısıyla hep bu tabii aileye özel yorulmalı. Bunlar bir iki üç şeklinde çalışır. Kimisi var ilk çocuk birinci katını, kimisi var ilk çocuk üçüncü katını ortaya çıkarıyor. Bu bir iki üç de tabii ki şöyle anlatabilirim. Bir tane mesela boşluk düşünün. Bu bilinçle alakalı durağan boşluk. Bir tane bu boşluktan geleni ortaya çıkaran bilgi olarak, biri de onun uygulama biçimini çıkarıyor diye. Genel söylüyorum bunu. Çünkü her aileye özel gelişiyor. Dolayısıyla ortada bir üçlü bir sistem gördüğünüzde, zaten bunu mesela sözü bilenler de bilir. Öncü, sabit, değişken nitelikler demek. Veya buna biraz daha inersek boyutsal derinlik anlamında, buradaki sabit olan durağan alan demek. Yani durağan ve açığa çıkaran, yani onu saf gerçeklikle ortaya çıkmasını sağlayan bir taraf, yani öncü taraf onun hareketini başlatan ve değişken taraf da yeri geldi sonlandıran, yeri geldi uygulama biçimiyle ortaya koyan. O yüzden bir ailede bir üçlü varsa burada bir numara bunun kendi içindeki bu diğer söylediğim öncü, sabit, değişkenden hangisini gerçekleştiriyor? Buna aile haritasına, aile kalıbına göre cevap verebiliriz. O yüzden şunu diyemeyiz. Bütün bir numaralı çocuklar başlatıcıdır diyemeyiz. Bütün işte iki numaralı çocuklar saf bilinç ortaya çıkaran durağan alan diyemeyiz. Ya da bütün üç numaralı çocuklara sonlandıran veya uygulayıcı diyemeyiz. Her ailenin kendi akan, hani o denge yasası vardı ya, gecesinde mi gündüzünde mi? Buna göre oradaki çocukların ortaya çıkardığı bir iş var. Dolayısıyla burada hani ailenin hikayesi her neyse ya da ailenin verisi şu an hangi aşamadaysa, buna göre bu kardeşler arasında şimdi baktığımızda kardeş diyoruz ki birisi başlatıyor, birisi mesela düz söyleyeyim, biri başlatıyor, biri onu sabitleyecek, oradaki bilincin açığa çıkması veya kendini göstermesi için durağanlaştıracak, birisi de onun sonunu sonlandırma ya da kapatma etkisini yaratacak. Bu o zaman bazen şimdi kişisel kader planlarınıza göre bazen birinin buradaki saf bilince veya durağan alana temas etmeyle ilgili bilincinde zorluk varsa, bu onu temsil eden kardeşine sorunmuş gibi gözükebiliyor. Veya bazen birinin özelde, çünkü alan olarak alan değil, o güneşin büyük halkasını düşünün. Hani bu aile genetik yedi göbek ailenin haritası olsun. Ortada duruyor merkezde birisi. Şimdi bu kişi, şimdi o harita, yani aile alanında nasıl bir dönemde olduğunu bilmiyor. Ama ne oluyor? Kişinin özelde bir haritası, özelde bir kader planı ya da yaratılış amacı diyelim buraya. Şimdi yaratılış amacına göre esmalarla geliyoruz. O esmalar hem bütün esmalar hepimizde mevcutken, hem de bir kombinasyon halinde, yani bir kombinasyon var ki aktif, diğerleri uyur halde dediğimizde, şimdi benim aktif olan esmalarım benim kendi gerçeğimi yaşamam için ya burada. O zaman benim bir uyur esmalarım var. Ve bazen kardeşler arasında aktif esmalarla alışverişte tetikleniyoruz, birbirimize bağlanıyoruz. Burada evet güzel akıyor ilişki. Bazen de benim bir uyur esmam var ama o esma X esma olsun. Ama benim kardeşimde de o X esma çok aktif. Anlatabildim mi? O zaman biz bakın, ötekinde iki tane X'ten güzel alışveriş, bende de var, onda da var, iki oyuncak diyelim buraya, oynuyoruz ne güzel. Ama bu tarafa geldiğinde onun elinde var, bende yok. O zaman ben burada ne yapıyorum? Onunla ilk önce o elimdeki olmayan şeyi uyandıracağım ki onunla bağlantıya gireyim. Anlatabildim mi? O yüzden ben onunla bazen ilişkilerde sorun yaşayabiliyorum. Çünkü oradan bağlantı kuramamışız henüz. Oradan benzeşmiyoruz. Veya orada tam da şöyle olabiliyor. O çok güçlü olduğu için o bölümde beni orada tetikliyor. Yani sert oluyor ilişki ki Ben orada o konuda uyanayım, o konuda aktif hale geleyim. Ve bunun, şimdi çok genel anlattım, bunun adı tetikleme sistemine bağlı olarak ilişkilerdeki tezahürü diyelim. Tetikleme sistemi şöyle oluyor, bir esma kendi titreşimini ortaya koymak için bağlantılı bütün esmaları harekete geçirir. Yani nedir? Yine şöyle diyelim ki ben kendi gerçeğimi yaşarken benimle bağlantılı bütün herkesi tetikliyorum. Nasıl oluyor? Ben mesela tetikliyorum derken bunu hadi bakalım bugün de kaç kişi tetikliyorum gibi değil. Benim hayatımdaki insanlarla ben kendi gerçeğimi yaşarken hangi konuda buluşuyorsam o zaman onun içindeki diyelim ki bunun içindeki Fatma da tetikleniyor. Veya şimdi Gülhan'ı gördüm. Gülhan kendi gerçeğini yaşarken diyelim ki Gülhan'la Nursemin tanıştı. Gülhan Nursemin'le tanıştığı zaman istese de istemese de Nursemin'deki Gülhan noktasını tetikliyor. Anlatabildim mi? Ve Nursemin de gidiyor diyor ki Nazlı'yı görün Nazlı'daki Nursemin noktasını tetikliyor. Yani hepimizin bir ana havuz dediğimizde bir kader planı, ona dair esma kombinasyonu aktif olanlar ve özellikle öncelikle bu noktada diğerlerindeki buradan burayı harekete geçirmekte. Büyük balık o konudaki büyük balık olup küçük balıktakini harekete geçirmekte. Orayı programlamakla yürüyoruz biz yaşamda. Anlatabildim mi? O zaman şimdi burada bunu bizim insanlardan çıkaralım esmaların kendi gerçeği. Yani esmalardaki tetikleme sistemi daha başka tarifleri boyutları var da şimdi en bu noktada işlediğini söylüyorum. Esmalar kendi titreşimsel ve kendi tekamüllerince tam kapasite ortaya açar, o bilgiyi tekamül ettirdikçe başka bir forma bürünme özelliklerine sahipler tabii ki. Ya da yaşamda bir esma açığa çıkarken birden çok surette görünüyor ya. Rezzat'tan örnek vermiştik. Kimi işte ilimle, kimi yemekle. Hatırlıyor musunuz burada besleme diye konuştuğumuzu? Dolayısıyla burada ister yukarıda esma var ve suretleri var diyelim. İstersek de altta oradaki konular açılması için o esmanın ilgili diğer esmalarla bağlantı kurabilme gücü diyelim. Ama hep bir domino taşı gibi esmaların tetikleme özelliği var ve diğerine. Hangi diğeri dediğimde işte konuya göre değişiyor. Diyor ki kendini ortaya çıkarmak için ya da orada bir başka kombinasyon kurmak için ve kendisiyle bağlantılı bütün alanların aynı anda harekete geçmesi için her şekilde tetikliyor. Şimdi bu tetikleme özelliği zaten Esma'nın kendi gerçeğiyle alakalı. İşte alim, hakimi tetikler, ilim mesela burada iradeden varsa kudreti açığa çıkarır. Böyle birbirinin tetikleyici ve sonuçlarını ortaya çıkaran da diyebiliriz buna. Şimdi buraya kardeşlere dönersem, şimdi biz diyoruz ki kardeşler. Şimdi ne dedik? Aynı burada sadece kardeşliği hepimiz birbirimizin beyninde olup biten ki arkadaki asıl ağlar kombinasyonlardı. O kombinasyonların sonucunda surete gelmiş birimlerdi. O zaman benim biriyle anlaşabiliyor olmam, benim o esma bağlantısını kurmuş olmam, hangi çapta olursa olsun, biriyle anlaşamıyor olmam da orada o esma bağla, o esma açığa çıkamıyor olması ya da küçük birimde çıkıyor olmasından dolayıydı. Yani onu büyütme hali, büyütme ihtiyacı benim diğeriyle buluşmamı sağlıyordu. Ve bu bazen çatışmalı olabiliyordu. Şimdi kardeşte de aynı. Anlatabildim mi? Yani hepsi esmalarla ilgili. Peki kardeşimle Nursemin'i ayıran nedir dediğimizde Nursemin benim yeni bağlantım demek. Anlatabildim mi? Veya Nursemin benim belki geçmiş belki gelecek benimle alakalı ama kardeşim dediğim şey şimdi burada. Ne yapıyor? Benimle aynı anda aynı halkanın içinde ortaya çıkmış bir suret. Anlatabildim mi? O yüzden benim şu anda durduğum yerdeki hani bir meğerde ruhun bir penceresi diyelim yani. Bu da daha şey olur. Hani burada hatırlayın ışık geliyor ve burada prizma olarak onun çeşitli renklerde ortaya çıkmasını sağlıyordu ya. Yani saf ışık benim aile kader planının ortaya çıkışı ya da bilincimin ışığı. Orada renklere bürünmesi dediğimde bir renk vardır benim, bir renk vardır kardeşim, bir renk vardır kuzenim, bir renk vardır işte en yakın yeğenim bana benzeyen gibi böyle bir renklere ayrılıyor kırılma sonucu. İşte kardeş benim aynı prizmadan ortaya çıkan ışığımın bir başka modeli. Yani ruhumun diğer rengi diyelim. Anlatabildim mi? Burada ruhumun diğer rengi dediğimde o prizma neresi? Benim beynimdeki ilgili bağlantı. Yani o yüzden de kardeşlerle bağlantı bazen artı bazen eksi olan olaylar yaşanabiliyor ama yine hepsi dediğim gibi bütün insan suretleriyle olduğu gibi tabii ki benim bilincimle alakalı oluyor. Ve anlamı hani işin içinde okumaya gelirsek yani şimdi ben buradan ne anlayacağım? Kardeşimle bozuksam, kardeşimle şuysam hani veya mutlu mesut veya bağımlı ilişkideysem. Şimdi burası kardeşlik algısını hani çok pratik söyleyeyim. Merkür'den okuruz ve harita bilenler için 3 ya da 11. evlerden okunur. Bilenler için söyleyeyim. Bilmeyenlere de şimdi açıklayacağım Merkür nedir diye. Şimdi Merkür bizim iletişimde ifade biçimimizdir normalde. Zekamızdır aynı zamanda. Ve aklımızı kullanma biçimimiz de diyebiliriz. Şimdi burada kişinin Merkür yazılımı ki iyi seviye boyuttur aynı zamanda. Merkür yazılımı yani nedir? Doğum haritanda Merkür neredeyse falandan öte bir şey bu. Yani o da var da o okumanın ilk adımları. Merkür kişi ifade biçimi dediğinde kendi öz gerçekliğini ifade edip edememenle ilgili. Beşinci çakranla ilgili. Yani beşinci çakra diyor da sesimi çıkarıyor muyum? Şarkı söyleyebiliyor muyum? Düzgün konuşabiliyor muyum? Bunlardan öte bir şey orası. Yani boğaz, boyun, beşinci çakra, Merkür, iyi seviye boyut dediğinde bunların temsili uzantılar var diyoruz ya her şeyin bir insan karşılığı. İşte buranın insan karşılığı kardeşlerimiz demek ve kuzenlerimiz demek. Dolayısıyla senin beşinci çakranda sorun varsa misal git kardeşinle aranacak bak bakalım beşinci çakran düzeliyor mu düzelmiyor. Sen şarkı söylemek istiyorsun söyleyemiyor musun? Git kardeşinle aranacak. Ha, zaten düzgün mü? O zaman bağımlı mısın bir bak. Bir orada rolde bir şey var, bir kayma var demek mesela. Veya sen yine aynı şekilde burada kendi öz gerçekliğimi ifade ediyorum, edemiyorum dediğinde zaten bunun dediğim gibi merkez bir yönü de var. Zihinsel olan analitik zeka dediğimiz zihnini sürekli tık tık böyle hiç durmadan çalışıyor olması küçük zihnin bir tarafı da var gölge yanı. Vehim vesvese hali. Yani buradaki bir hani yine bir güneşi hatırlayın. Güneş her yeri yerleştirir. Bu dediğim gibi yine holografik esasa göre çalışır. Bir alan varsa ortasında bir nokta var mutlaka. O zaman yine bunu buraya götürelim. Diyoruz ki şimdi bu söylediklerinizin hepsi bir alanın tezahürleri. İster bunun paketin adına Merkür'de, ister iyi seviye bilinçte, ister o paketin içine doğru in bir katman de ki burası benim iletişim, ifadem, zekam. İstersen bir daha in de ki kardeşlerim, kuzenlerim hani yok mu? Ondan sonra arkadaşlarım yani yaştaş olan arkadaşlar. Ya mesela şimdi burada hep arkadaşlarız mesela ama hani birinci böyle bir görüşen anlatabildim mi? Vakit geçiren arkadaşlar anlamındaki arkadaşlar. İlla kanka da olması gerekmiyor ama arkadaşlık arıyor yani. O da en son modeli. Dolayısıyla senin kardeşin arkadaşlarından önce gelir sisteme göre. Anlatabildim mi bunu? Ve bu duygusal olarak da zaten önce çok güzel, çok kıymetli arkadaşlıklar var. Hiç görüşmeyen kardeşler var. Ama biz hep ne diyoruz? Beyin veri tabanına baktığımızda hani burada bir hiyerarşik düzen var. Yani en baktığı 7-24 arkadaşımla, kankanla geçir. Hiç fark etmez. Çok kıymetli, çok ekstra bir anlamı var onun da boyutsal vereyim. Ama bu tarafa geçtiğinde senin Merkür'ün kalitesi ilk önce kardeşinle ilişkinden geçiyor demek. Senin Merkür'ün İsevi boyutunu anlatıyorsa, İsevi boyutu hatırlayın ya da İsa'nın kendisini hatırlayın öncelikle. Ölüleri dirilten, hastalara bu anlamda şifa veren değil mi? Hatırlayın yani bir insan şey gibi kendi insan kimliğindeki hikayeyi hatırlayın. Yani senin o boyutunu açmanın ya da o boyutundaki durumunun, dirayetinin karşılığı kardeşin üzerinden geçiyor. Sonra sıralama hiyerarşi. Sonra işte arkadaşlarımıza geçiyor. Bu onları kıymetsiz yapmaz. Burada da 7-24 kardeşim de böyle olmalıyım değil ama akar. Yani akara dikkat edin. Anlatabildim mi? Burada su akıyor mu? Kendinizi olduğunuz haliyle gösterip onu da olduğunuz haliyle kabul olarak gönlünüze alabiliyor musunuz? Çünkü çeşitli olaylar oluyor. Kavgalar, kıyametler. Belki hiç tanımıyorsun. Başka bir yerde yaşıyor kardeşin. Belki ayrılmışsınız. İşte anne baba ayrılıyor bazen. O kardeş bu kardeşi tanımıyor senelerce. Öyle de hikayeler. Yani bir sürü hikaye olabilir. Ve buraya işin içine sonra evlatlık olan kardeşlerle gidiyor. Bakın yine olayda kardeşler, arkadaşlar böyle hiyerarşide, eğer bir evlatlık alınmış ya da üvey kardeş varsa o bu araya girer. Anlatabildim mi? Bu araya girer. Yani o yeni bağlantı demek. O hattı yeniden bağlayan demek. O yüzden hani yani demin sorulduğu için söylüyorum. Evlatlık verilirsen dedik aşıdır. Evlatlık alındıysa da birisi aileye girdiyse aşıdır. Yani orada Merkür'e bir aşı var diye düşünün. Orada İsevi boyutunuza yeni bir pencere. Anlatabildim mi? Yani burada çok tabii daha birçok şeyi var. Mesela burada işte geldi evlatlık. Burada artık bu aileye dahil. Ama aynı zamanda öteki aileye de dahil. O zaman iki ağ arasında, iki enerji alanı arasında köprü o çocuk zaten aslında. O yüzden bazen mesela bu evlatlık çocukların işi zor. Çünkü mesela ne zaman ki kendine vakıf olur, köprü olduğunu bilir ruhsal olarak o alanla o alanın arasındaki köprü, o rahat edebilir. Ama o güne kadar aidiyet sorunu yaşar ya, hani o aileden miyim, bu aileden miyim? Hele bile bilmiyorsa iyice zor olabilir tabii ki. Dolayısıyla kardeşler böyle bir anlamı var. Yine kardeşlerle iyiliğimizin ya da iyi olmayışımız diyelim, kötülük demeyelim de. Onun yansımaları. Bir, dediğim gibi 5. çakra bölünüyor. Diyor ki bu 3. ev konularıdır. Eğitim alanımız, eğitimle muhataplığımız, bilgiyle muhataplığımız, sosyal yaşamla ilişkiye girme ya da girememe sağlığı ya da ışıltısı diyelim. Bunlara yani şey demek istemiyorum, bir birim tayin etmek istemiyorum ama hani şey diye sosyal yaşamla bir bağlantım var, keyifli, her şey yolunda. Bir de var ki her şey berbat, dünya berbat falan böyle. Buralar, anlatabildim mi? Bir diğer yanı hayallerimizin ve umutlarımızın olması ya da olmaması. Yaşama karşı motivasyonumuzun olup olmaması ve para, nakit para akışı. Bu tarafta da yine kardeşlerle yazdım. Büyük kardeşlerle ilişkili alan, hani abinle ablan durumu, büyük kardeşlerle ilgili paralar, motivasyonlar, dilekler. Aynı şunu demek istemiyorum mesela, işte abim var, dileğim abim kadar. Bunu demek istemiyorum ama bir yerde de anlaşılmaz değil yani. Anlatabildim mi? Dileğim de ondan paralel hatta geçiyor yani, geçmiyor değil. O yüzden onların sağlığı, iyiliği, huzuru, küçüklerin sağlığı, iyi huzuru, ikisinin arasında biz köprüyüz. Ne diyoruz? Ben buradayım. Büyüğüm var, küçüğüm var diyorsa, yani burada çok onların ikisinin ortası aslında kişinin seyir mertebeleri de tabii ki aynı zamanda demek. Dolayısıyla bizzat fiziksel dünyayı yansımaları var bunda. Şimdi anne ile babanın yansımalarına gelirsek eğer, şimdi babamız dedik ki hani Rahman Rahim oraları bildiğiniz için normal trafikteki şeyleri diyorum. Babam dediğimizde o benim güneşimi, yeri geldi Satürn'ü ifade eden, bizim iş hayatımızla, istikrar karnemizle alakalı. İstikrarlı mıyız, istikrarsız mıyız? Bir şeydeki dirayetimiz nasıl? Yoksa hemen pes mi ediyoruz? Fiziksel omurga sağlığımız aynı zamanda. Ve tabii kalp, sırt oralarda var da detaylı aileye göre ama en başta kemik sistemimiz. İstikrar durumumuz, iş hayatımız, babayla ilişkili. Ve bu şey gibi, babam nasıl bir insansa ona göre oluyor değil bu. Benim babamla akıyor mu, akmıyor mu ilişkim? Belki hiç babayı tanımıyorum ama bu akma enerjisi neredeydi? Gönlümde ona karşı şükrü, teşekkürü ve saygıyı, mertebeye, makama. Bunu sağlıkla barındırıyor bu. Anlatabildim mi? Hani 7-24 böyle değil olay. Yani olay fikseldekinden çok burada, güneş ve ayda. Onları makamına koyduk. Şimdi anneye geldiğimde, yani babada da yaşam enerjisi var biraz. Ama şey gibi, oldurma kuvveti anlamında. Yani ol dedi, oldurdu. Bu tarafa da geldik. Annede de kudret var. O da yine oldurma. Ama annede biraz da şey de var. Mesela coşku, motivasyon da var. Hani ve dişil enerji diyoruz ya aynı zamanda. Bir şey üretebilme kabiliyetimiz, bir şeyle ilgili hani böyle sınırlı mı, sınırsız mı üretebiliyoruz bir şeyi. Hani de işte yaptıklarımız, ürettiklerimiz, doğurganlığımız, bir şeye karşı tefekkür gücümüz mesela. Buralarla da alakalı. Aynı zamanda da tabii yine burası yatay düzlem dediğimiz şu madde dünyasındaki yaşamımızın renkli ya da renksiz oluşu, bunlar yansımaları. Duygusal dengemiz yine yansıması Ve tabii ki hafızamız da bununla alakalı. Yani bu taraflar anneyle babanın pratik düzlemdeki karşılıkları oluyor. Kardeşlere de söyledim zaten. Sonrası atalar geliyor. Daha büyükler, babaanneler, anneanneler, dedeler. Oralarda biraz daha şey gibi. Yani bizim kendimiz, annemiz, babamızdan dışarı çıktığımızda topluma, işte toplumda hizmet edip etmememiz, toplumsal hizmetleri alıp alamamamız, işte devlet, otorite falan, daha büyük otorite ilişkilerimiz ve Allah'la olan bağlantımız da onlarla ilgili alanla alakalı. Yani bunlar da kişiye özel okunmalı diye %100 şudur diyemem ama orayla alakalı. Yani çatı orası. Yani çatı ailedeki büyük atalar erkek dediğinde Satürn, kadınlar dediğinde Jüpiter. Yani senin Jüpiter bolluk bereket haritandaki demek. Senin aynı zamanda maneviyatta derinleşmen, fiziksel gerçeklikte bolluğa, berekete ermen, ilmi boyutta burada kendini büyüteç gibi böyle inceleyebilme beceri ailedeki kadın atalardan geliyor. Yani nedir? Babaannemden geliyor. Belki hiç babaannenin adını bile anmıyorsun ama bugün Kur'an dersindesin. Anlatabildim mi? Yani bu bununla bağlantılı. Yani hiç tanımıyorsun belki. Hiç belki babaannenin adını baban bile anmıyor belki. Olabilir. Yani bu burada birçok arka ailede hikayesi var. Ama eşit biri her zaman kişinin başına geliyor. O dediğim gibi bolluk, bereket, maneviyat, felsefelerle ilgisi anlamında. Kolaylıklara ulaşıp ulaşamaması anlamında. Erkek olan dedelerde yine Satürn'le alakalı. Orası da zaten direkt dediğim gibi yine belki onların da adı anılmıyor evde. Belki çok enteresan oluyor bazen ama dedesinin adını bilmiyor belki. Mezarı nerede bilmiyor belki. Hiç gitmemiş belki. Anlatabildim mi? Hani bir kere bile evde adı anılmamış olabiliyor. Hani herkesle çok sağlam ilişkiler içinde olmuyor ya nihayetinde. Yani diyor ki dedemin kaç kardeş olduğunu bilmiyorum diyor mesela. Mesela yani çünkü bak dededen öncesini bilmeyebiliriz. Burada tabii bu kimsenin suçu değil bu arada ama hani olayda nasıl kaybedebiliyoruz veriyi veya hattı ondan sonra merkezi kaçırıyoruz işte o yüzden hele ki yaşayanlar varsa önemli bağlandı ama mesela o zaman o dede erkek dedeler yani erkek atalar orası bizim Satürn alanımız yani senin bu bugün arayıp durduğun teklik dediğin başlık yani diyorsun ki tekiz biriz. Evren tek, işte Allah tek, ondan sonra bilinç tek falan böyle birçok o teknik bilgisi hangi cümleden ilgileniyorsa kişi. Orası onunla alakalı. Varlığın, birliğin, tevhid ya da vahdet anlayışı kapısı orayla alakalı. Anlatabildim mi? Zat diyoruz, zatilim diyoruz. Kapısı orayla alakalı. Yani burada yani çok tabii enteresan dönemlerde hani yaşadığımız için bilgiler geliyor. Ama bazen o bilgiler hayatımıza oturamıyor ya. Çünkü oturacak bağlantı arkada bizim için açık değil o kapı. Neden açık değil? Hiçbir dede, torun, karma böyle kapalı kapılar demiyor ama bilincimiz orayla rezone olmamış. Anlatabildim mi? Rezone olmamış çeşitli sebepler. Yine kendimizi yargılamıyoruz. Vardır bir sebebi. Ama hani bildiğimiz anda ne bileyim eskiden şeyler vardı büyüklere rahmet okumak, dua okumak, perşembesi işte bayramı, seyranı böyle özel günler vardı en azından böyle okumaların yapıldığı, duaların edildiği. Mesela kaç kişinin aklına geliyor mesela veya kaç zamanda bir aklına geliyor büyükleriyle ilgili böyle bir dua okumak, rahmet okumak, anlatabildim mi? Hayır yapmak. Şimdi bunlar biraz geleneksel gibi görünen ama bizzat zaten sistem nereden işliyor? Hangi büyük dairenin içinde doğduysan onun içindeki kolektif bilincin oluşturduğu suretler üzerinden işliyor. Yani işler, gelenekler nedir? Anlayışlar üzerinden veya besinleri söylemiştik yine. Bunların kullanıcısı olmalıyız. Yani ama bağımlısı değil. Onların mutlak alanı da değil. Ama bir bilgi varsa mesela burada şu, ve bu bilgi ayet ya da hadisler üzerinden geliyorsa zaten yoksa birçok bilgi var. O zaman bizim için orada işaret edilen şey beynimizi burada ellerimizle ameliyat ediyor olmak ya da güçlendiriyor olmakla alakalı. Ve bu ister diyelim ki yaşamsal mesela hadisleri çok insanlar ki böyle bir ayrımlar var ya işte sahih değil ben biliyorsunuz bir şartla hiç girmem. Bana göre farklı her şey sahiptir yani. Alev. Allah sistemin nihayetinde kimin burada başka ve yanlış bir, bu anlamda araya veri sokma, öyle bir şey yok ki. Sistem otomatik işliyor. Yani bir şeyi tezahür ettiyse altında bir gerçek var. Bana göre böyle. O yüzden hani hadislerle çok yaşamlar açılmıştır. Bu işte farzlar diyoruz ya, farzlar işte 52'ler, tarif edilen sünnet yaşantılar. Bunlar biraz böyle işin içine reddedilmiş şeyler gibi gözükse de altında inanılmaz veriler var. Yani bize o güzel ahlak bilgileri mesela. Gerçekten çok önemli şeyler. Onun altına girdiğimizde bildiğimiz bunlara bağımlı olarak tutunmadan ibadetlerin beynimizi güçlendirdiğini, diğer tarif edilen yaşamsal nübüvvet esasları ya da hadisler üzerinden gelen bilgilerin de beynimizi bizzat ellerimizle ameliyat ettiğimizi gösteriyor bunların teknik karşılıkları. O yüzden hani bir, yani belki burada zaten yeri geldiğini konuşacağız ama belki özelde de bakmak istersiniz, tefekkür etmek istersiniz diye söylüyorum. Veya biliyorsunuzdur zaten. Hani dedelerden geldik diyor. İşte o aradığımız tekliliğimi yaşamak istiyorum ki bence bu cümle çok doğru olmuyor ama hani öyle bir hedef var ya, tekliliğimi yaşamak istiyorum. Tekamüle doğru falan böyle. Tekamül sanki bizim yapabileceğimiz bir şey gibi zannediyoruz. Ama evet, olgunluk bakımından derse evet, olgunlaşmak istiyorum diyorsa o niyetle evet de, ama tekamül ya da yaratılışım ya da potansiyelimi yaşayacağım ya da kendimi gerçekleştireceğim falan, bunlar şey gibi, biz varsak arada olmaz. Anlatabildim mi? Şimdi o şey zaten, yani şimdi benim midem diyecek ki tekamülümü gerçekleştiriyor. Hani böyle bir şey. Tekamülümü gerçekleştiriyorum. En iyi mide ben olacağım falan. Olabilir mi? Öyle bir şey ne, tuhaf olursa, yani bizim için de öyle. Sistem kendi gerçekliğini otomatik açığa çıkarma kabiliyetinde ve bu Allah seyri olduğu için Allah kendini ilminde ilmiyle, ki bunu üçünü yer değiştirin demiştik. Hangisinden biz bağlıysak burada yaratılış amacımız, biz de onu yapma kabiliyetini geliyoruz. Ama bu şey gibi çabayla değil. Zaten olana bakmakla, bakıp da orada duran gözlemci ama bedensel karşılık olarak da hakkını vermek diyoruz. Hep dönüp dönüp hani buraya geliyoruz ya. Dolayısıyla eğer burada böyle hedefler varsa aklınızda, hani illa hedefse onun da şeyi, yolu, anlayışın kendini çok hızlı ve güçlü inşa etmesinin yolu da bu bilgilerden geçiyor. Başka da aslında buraya söyleyecek bir şeyim yok. Yani dedeler, babaanneler ya da satürnler derlerdi. İndiğimizde aşağıya her şey bize diyor ki insanla ve varlıkla ilişkin kuvveti, ama bu bağımlılığı değil, hakkıyla olması üzerinden geçiyor diyor. Başka da bir şey demiyor. O yüzden mesela şey var. Yani bugün bir yerde okuduğum şey diyor. Bir kelimeyle İslam'ın özü nedir desek ne dersiniz mesela? Hani siz ne dersiniz bilmiyorum ama bana göre İslam'ın özü rahmettir. Yani sağa da baksan rahmet etmesi, sola da baksan rahmet etmesi. O rahmet kuşatmış. Yani attığınız adım da size rahmet olmak üzere otomatik kendi gerçekliğini taşıyor. Söylediğiniz söz de aynı şekilde. Yani yapmadığınız şey de aynı şekilde. Yani başı sonu rahmet yani bu anlamda. Yani İslam'ın bana göre karşılığı burada. Dolayısıyla hani böyle belki bilgilerinizi bu meyalde hani gözlemlemek istersiniz ya da yaşamsal olarak belki düzenleme olarak hani böyle birkaç şeyi eksiltip artırmak gibi yapabilirsiniz. Evet, tabii nefse aileden çıkamadık, nefse gelemedik diyeceğim. Ama geleceğiz sorulara, bir daha bakmam gerekecek ki yine şey oldu. Aile sistemlerin bir sonu var mı? Yok. O öyle işlemiyor. Sistemin kendini farklı tezahür ettirme biçimi var diyebilirim. Evet, şey soru, yine geleneksel soru Burçin, teşekkür ediyoruz. Gelinden ötürü doğru düzgün görüşülemeyen, vakit geçirilemeyen ağabeyin ne yapmak lazım? Bu neden oluyor diye ona okumak lazım diyeceğiz. Bir. Yani biraz aslında, yani belki devam edelim buraya. Çünkü şey, hani böyle kayınvalideler, görümceler, baldızlar, elçiler, böyle şeyler var ya. Şimdi bunların gerçekten beynimizle ilgili var, bir karşılığı var dediğimizde hani onlar nereye gidiyor? Yani orada mesela benim bir abim varsa ve abim benim ruhumun benden önce açığa çıkış penceresiyse ve orada ruhumun renklerinden biri ise orası bir, şimdi erilliği hatırlayın. Eril dişil anne baba dedik ya, çocuklar içinde de bu var. Yani abi ise erkek, eril orada güneşten bir mana, Mars'tan bir mana. Abla ise Ay'dan ve Venüs'ten bir mana işliyor. Yani nedir bu? Ay'a ne dedik anneye? Duygusal, bilinçaltı, hafıza, böyle bu alanları temsil ediyor. Yani abla dediğimizde bizim için biraz daha şey gibi farkındalık alanını anlatan ya da kız kardeş. Erkek olan dediğimizde irade ve şey gibi aksiyon alma becerimizi anlatan birimler oluyor. Şimdi benim abimin karısı dediğimde o zaman otomatik olarak şimdi bir adamın karısı neydi hatırlayın. Onun yani ortaya çıkardığı iş planı demek. Yaptığı şey demek. Bir kadının kocası da neydi? Yapacağı şey. Yani veri paketiydi. Şimdi gelinin kim olduğu değil de şimdi abimin ortaya çıkardığı iş planı bizim aileye yenge olarak geliyor diyelim. O zaman ne demek bu? Abim benim için neydi? İrademin tarifi, aksiyon alma becerimi. O zaman iş biraz okuma, yani onlar niye yaptı yapmadıdan çok, hani biraz işin içinde zaten ikradan geliyoruz ya bir yere. Yani siz şimdi kendiniz neden böyle bir bağlantıdasınız diye düşündüğünüzde acaba yaşamda iradenizle ve aksiyon alma mücadele biçiminizde ne ürettiniz? İşte o ürettiğiniz şey yengenizde resim oluyor. Anlatabildim mi? Yani sen hayatı çabayla böyle zihinsel böyle bir sürekli bir hani sürekli bir gergin yarattıysa ya da tam tersi mücadelenin, çabanın doğru ve sağlıklı dozuyla kendi hayatın için bu arada abin için falan değil, böyle bir performans sergilediysen işte buna göre resimler giriyor aileye. Hep beraber bu resimleri oluşturuyoruz. Veya tabii tek başına o da değil. Yine bir ailede nihayetinde bir anne baba varsa kadının içinde bir gölge kimlik var. Yani bir annenin içindeki gölge kimlik bazen aileye gelin olarak görünüyor. Babanın içindeki gölge adam bazen damat olarak girebiliyor. Bunlar karanlık ya da aydınlık diye düşünmeyin. Denge yasasını hatırlayın. İki ucu vardır. Böyle olabiliyor. O yüzden oradaki mesela bir gelin yenge bir şey varsa ve diyelim ki biraz böyle şey zorlayıcı bir modelse. Anlatabildim mi? Yani dönüp annene bakacaksın. Annen hiç içindeki o kendini öne koyan tavrı ortaya koymadıysa o zaman o ailede o tavır eksik. O zaman bir kadın gelecek o tavrı getirecek eve. Anlatabildim mi? Ya da tam tersi. Senin annen hep böyle dirayetli, kontrolcü veya böyle biraz daha hani çekip çeviren dediğinde bir tane ne kaldı içinde gölge kimlik? Tamam, bu gölge işte ortaya koydu koyamadı dedi. Aile haritası ile ilgili. Ne kaldı? Narin. Belki yeri geldi zayıf. Hiçbir işi beceremeyen belki. Anlatabildim mi? Böyle bir böyle ay işte böyle şeydir. Bu cabbar kadından böyle bir gelin falan deniyor ya böyle. Eski kadınlar daha çok bunları çekiştirirdi. Yani zaten o cabbar kadından mecburen öyle bir gelin geliyor o kadına. Anlatabildim mi? Çünkü o kadın öyle cabbar oldu ki içindeki naifliği ortaya koyamadı. Ortaya çıkarmaya vakti olmadı. Veya yaşam planı ona uygun olmadı. O zaman o kimlik, o gelen gelin annemi tamamlamak için. Anlatabildim mi? Annemin kendi tamlığını hissetmek ve ailedeki o alanın kapsanması için öyle bir rolde geliyor. Anlatabildim mi? Veya tam tersi damatlar için de düşünün. Yani baba diyorsun ki şöyle adam böyle adam bir bakıyorsun bir gölge kimliği var. Ona ve o gölge halini bir damat girmiş. Olumlu olumsuz diye ayırmayın. Bunun gölge kimlik olarak düşünün. Ve böyle olunca göreceksiniz ki sistem ne dedik? Sistem ortaya konulmamış işi istemiyor, boşluğu kabul etmiyor ve sistem kendi bütünlüğünü gerçekleştirmek istiyor ve buna dahil insanları sokuyor aile sistemine. O yüzden de belki de bazen oraya baktığınızda orada diyelim ki böyle sert böyle bir gelin profili var ailede. Annene bakıyorsun diyorsun ki annem işte mazlum, hatta yeri geldi gelin anneme sertlik yapıyor derse. Yani burada o gelin annenin öz kimliği, içerideki hali, öteki yüzü, anlatabildim mi? Yani belki annene bak böyle ol. Ya da tam tersi, öyle bir naif bir kız giriyor ki anne böyle cabbar kuvvetli. O geline diyor ki kayınvalide gibi ol. Yani bir birbirinize karışın. O onun gölgesi, o onun gölgesi. Yani düşünün aslı gölgesi. Kim kimin aslı, kim kimin gölgesi. Bu güneşin ışığına göre değişiyor yani nihayetinde. O yüzden de bence burada abiye diye düşünmekten önce burayı tefekkür etmek güzel olabilir. Belki o zaman o olay da değişir zaten. Hani öyle farkındalıkla değişiyor ya. Evet. Kuzenlerle değişik sebeplerle hiç konuşulmuyorsa, valla kuzenlerle niye görüşülüyor? O sebepleri yok sayın 3 günlük dünya demek benim daha kalbime oturuyor. 3 günlük dünya yani. Anlatabiliyor muyum? O sebepler ne kadar kalıcı olabilir ki? Bugün kuzen ölse, o sebebin ne olabilir? O yaptı, ben yaptım. Hiç önemli değil. Hani belki bunu hatırlamak güzel olabilir, güzel. Hani her şeye rağmen mümkün değilse, tabii ki kalbinden sen onlara koy makamına, saygını, sevgini titreştir, buradan ona ulaşacaktır. Ama hani bir de düşünmemiz lazım yani. Hala birileri yaşıyorsa, hayattaysa, hala orada ister şey diyelim buraya, ben çıkarcı beyin diyorum ya, ister beynimi çıkar içinde, ister gönlümün isteği ihtiyacı, isterse Allah noktasının kendi gerçek için kapsayıcı olacağım diye. Yani o aradaki sebepler birisi mezara girdiğinde gündemden tık bitiyor. Bitiyor yani. Anlatabildim mi? Neyin önemi var ki deyip valla arayan ben olurdum açıkçası. Ortada bir şey olursa istersen bir düşün. Evet. Nagihan demiş ki Ayşe'ye baktınız, herkesten bahsettiniz. Kız kardeşimden bahsetmediniz. Evet. O arkadaş çevresinde çünkü de kaydederek daha fazla ilgi gösterdi. Sevgisini gösterdi diyor. Yıllar geçti, hala önce arkadaşları sonra anne babam ben geliyorum. Sayısamla ilgili bir durum olabilir mi? Ben üstüne tutuyorum onun bu arada. Valla birçok şey olabilir. Haritalarda bahsettiğim, hani herkesten, bütün aileden bahsettiğimizde haritada aktif olan başlıkları konuşuyoruz ya, ruhsal misyonla. Belki orada öyle aktif bir şey yoktu, bağlantı diyebilirim. Evet, Türkiye'nde akrabalardan çok arkadaş çevremizin beni daha çok gözettiğini söylediğimi fark ettim son haftadır. Bunun da altında bir şey vardır. Vardır ama çok şey vardır. Sadece bir şey değil Türkiye. Yani bu gerçek de olabilir. Yani gerçekten bazen böyle oluyor ama bir de gölge de olabilir. Yani bu şeye baktığımızda hani bu ailemizin gerçeğini, her şey iyi, hoş ama biz burada varlıkta Allah da bizi bu tarafa yöneltti demek olabilir ama hani orayı yok saymıyorsak, orayla kötü değilsek, orayla küslükler, işte kıyametler falan kopmuyorsa, bu bazen böyle olabilir. Oraya sağlıklı bir akış var mı? Önemli. Evet. Kız arkadaşlarımıza bacım demek sakıncalı. Öyle mi? Arkadaşım öyle Selin'in diye. Evet. Selin'in değil o. Selin sadece. Evet. Aynen. Sahiplenmiş gibi. Yani bence öyle yani. Bir şey, farklı bir alan. O Selin'im diyorsun. Ekstra bir volüm orası. Benim diyorsun ya. Şimdi burada benim dediğimde onu senin, o Selin alanın kadar veya Selin alanın ihtiyacı şeklinde bir ilişki biçimi gelişiyor olabilir. Biraz böyle hani çok öyle şeylere girmemek iyi olabilir. Ama yani bacım var, hani bunlar evet oluyor. Hani bu düzenli mi? Mesela hani arada öyle oluyordur, kullanıyoruz falan. Belki düzenli olarak onu öyle bir yaşıyoruz mesela. Anlatabildim mi? Onu öyle yaşıyorsak evet, orada yer değişikliği oluyor. Yani bacım diyorsan, kardeşim, kız kardeşim diyorsan o kişiye, o artık senin hani haritanda, kaderinde ya da alanında kardeşlik algısını, kader planını ona yöneltin. Ama onun kendi gerçekliğini kaçırma, ıskalama olabilir. O yüzden de orada baskın kim? Yani baskın beyin kim? Kime göre gelişti o bacım kelimesi? Ona orada özelleşiyor konu. Onu düşünmek, incelemek lazım yani. Evet. Nesrin demiş ki hiyerarşi yasası dedikten sonra ilk iş hiç sevmediğim yengelerin telefondaki kayıtlarını değiştirdim. Yenge diye kayıt ettim. Abilerin isimleriyle değil abi diye kayıt ettim. Aşırı rahatladım. Şu anda kendimi genç, güzel, bekar bir kadın gibi hissediyorum. Çok iyi. Yani evet, demek ki evet, biraz enteresan bağlantılar olabiliyor Nesin. Gelin kaynana toprağından olur derler. Evet, öyle de derler. Bir de gelin kayınpeder toprağından da olur derler. O da bir başka baharak, tanışırız. O da var, o da var. İkisi de gerçek bu arada. Evet, bir annenin kız çocuğu, annenin gölge yanlarını, erkek çocuk babanın gölge yanlarını temsil ediyor demek doğru olur mu? Gölge yanımız ya da tamamlayıcı yanımız. Yani biraz aslında içten doğru bir yer ama ürettikleri diyelim. Yani gölge orada biraz şey karışıyor. Çocuğun yaratılış amacına göre de değişiyor ama. Evet, biraz daha ilk yaşlarda, yani o çocuk daha 14 yaşına gelene kadar ağırlıklı. Evet, annesinin içinde ortaya çıkarmadığını ona gösteren bir şey olabiliyor, profil olabiliyor. Ama 14'ten sonra bunu sadece kendi kimliğiyle, sadece ilişkisinde yaşıyor. Burada kendini kodunu değiştirene kadar. Yani hani 14'ten sonra, hele 21'den sonra biraz anne, hani annenin tamamının tam tersini yapan gibi değil de, hani ilişki yaşıyorsa, sevgililik ilişkisi burası, işte orada o kimliği diri tutmaya çalışıyor. Ama iyi de söylüyorum, burada artık özelleşiyor konu. Ona göre düşünmek daha doğru olur. Evet. Sürcan'da çocuk aldırma olayında anne hürriye denilen bir ücreti varislere ödemeli diye bir şey duymuştum. Yani vallahi çok onu duymadığım için bir şey diyemedim. Mantıksız da görünmüyor aslında ama yani bir bağlantı. Eğer tam bir nereden bunu biliyorsun Türcan, bana bir hani şey verirsen ben de bir incelemek isterim açıkçası ama hani net olarak şey, zaten hiçbir şey reddetmiyorum. Çok teknik bir şeye de benziyor açıkçası. Mesela şunu da söyleyeyim. Madem bugün böyle şeyler konuşuyor olduk. Bir de bir dakika YouTube'a da bakayım. Oradakini de söyleyeyim. Ondan sonra söyleyeceğim sizi. Gül demiş ki ben şimdi oğlumu annesinin kuzusu diye sevmemem gerektiğini çok iyi anladım ki oğlum 28 yaşında. Aslında severken evet, yanlış kodlama yapıyormuşum. Evet. Yani evet, erkek çocukları da kuzu diye sevince ekstra kuzulaşma ihtimalleri var. Sonra o kuzu oluyor. Bir gelin gelin. Gelip böyle bir şuraya yap. Hani yani şimdi şey olacak ama yani yanlış anlama burada. Hani bir dakika, şeyi kaçırdım. Yani Gül, yanlış anlama ya da anlamayın arkadaşlar ama yani kuzuları, koyunları ne yaparız biz? Evet, etinden, sütünden faydalanırız falan da bir de onları güderiz yani. Bakın, gideriz. Şuraya git, burada ye, iç. Sonra gel şuraya, seni kapatayım dediğim. Yani anlatabildim mi? Ne kadar tehlikeli değil mi? Çok kıymetli, anlıyorum ki çok güzel. Hani o kuzular acayip güzel varlıklar da. Hani bir erkek çocuğumuza bunu demek. Kaldı ki kıza bile demek. Biraz enteresan oluyor. Sonra kız kuzu olmadığını ispat etmek zorunda kalıyor falan. Ama mesela erkeğe demek bir tık daha tehlikeli ki o zaman onun sevgilisi ona öyle davranacak. Şurada yiyebilirsin, burada oturabilirsin falan. Biraz böyle evet, enteresan bir yere gidebilir. Galiba Gül sana açık oldu bu ya da arkadaşlar size. Çok enteresan yani. Sadece dediğim gibi işte en garanti olay isimleri ve sıfatları. Tamam, en garanti. Onun bir adı var. O, evet, oğlunsa oğlun, kızınsa kızın, kocansa kocan. Sıfatlarla isimler en garantisi oluyor. Evet. Bir de şimdi sütü söyleyeceğim. Nazlı 28 döngüsü valla 28 döngüsü biraz şöyle yani anne baba ve babaanneleri dedeleri bir öyle bir içlerinden geçerek tanıdım demek. Dümdüz meali bu. Anlatabildim mi? Hala hiç astroloji girmeden. Dümdüz meali bu. Diyorsun ki anne ve baba, bir şey ben durdum. Böyle çalışmalarda arka arkaya dizdiriyoruz ya. Şimdi ben insanım. Doğdum. Fatma'yım. Yürüyorum. Ne yapıyorum? İlk babama veya anneme temas ediyorum. İçlerinden geçiyorum. Sonra gidiyorum anneanne babaanne içinden geçiyorum. Babaanne de içinden geçiyorum. Hop geçtim. Yani ne var? Tanışmak için içlerinden geçmek var. Ve bu içlerinden geçmek onlar gibi yaptığım olaylar, yaşadığım anlar ve kurduğum ilişkiler olması demek. O yüzden 28'e kadar gerçekte şey gibi bir hani böyle Gerçekten sanal oyun gibi yani. 8'e kadar olanların kalıcılığından çok ileriki yaşlara çok söz edemiyoruz. Hal olarak ya da şekil olarak. Böyle bir hayal içinden geçiyor. Daha böyleymişiz falan deyip öğrendiğimiz ruhsal olarak bir yaş o 28. Evet, şeyi söylemeyecektim bu arada. Madem büyük konular yine aileden gitti. Hani ya da aileden de derken şeye gitti, böyle teknik konulardan gitti. Hani çocuklar için var ya, çeşitli geleneksel olan yaklaşımlarda da var tabii bazı artı pozisyonlarda ritüeller falan, ama hani bizim için gelmiş şeyler var. Hadislerle de gelmiş, desteklenmiş bilgiler var. İşte çocuk doğduğu zaman damağına hurma sürülmesi, ondan sonra onun saçının tamamının kazınması ve onun ağırlığınca altın verilmesi. Biliyorsunuz değil mi bunu? Mesela annesinin emzirmek zorunda olmaması, emziriyorsa babanın o anneye süt hakkı olarak para vermesi, sonra bir kız evlenirken onun mesela annesine süt hakkı diye damat ailesinin işte bir şey alması, bir çiçek, çöp, yüzük, bir şey. Ondan sonra böyle ritüeller var ya, bunlar işte o kız çocuğuyla ya da önce çocuklarla alakalı. Yani çocuğun gelirken getirdiği ne var? Çocuğun saçları var. Gelirken getirdiği bir kayıtların temsili o. Anlatabildim mi? Hani biz karmik karmik arıyoruz ya. Gelirken getirdiği verilerin ve o verilere bağlantı kurma ihtiyacıdır o bebeğin saçları. Anlatabildim mi? Genetik kodlarında ne varsa onu böyle antenlerde bir bulacağım, hayatıma bunları dahil edeceğim diyor meğer. O zaman şimdi tamam Orhan, iyi akşamlar. Ve burada ne oluyor? Doğal olarak hani burada bunun sıfırlanması ve sıfırlanmak da hani ne diyoruz ya, mutlaka fiille giren fiille çıkar ve bir bedeli olur. Sistemde bir tezahürle mutlaka bedellendirilir diyoruz ya, hani miskince altın verilmesi kime? Fakirlere, ihtiyacı olanlara, hastalara, böyle şeyler var, ayrımları var. Kim kime versin diye. Çünkü o kayıtlar, bunların bir bedeli var. Ya bu çocuk o kayıtları yaşamda uğraşarak veya birebir aynını yaşayarak dönüştürüp tamamlayacak, ya da tam tersi bunu yeni alanlara bedelle ve altın olması da güneşi kasteder, bilinci kasteder bir bedelle orayı canlandıracak. Anlatabildim mi? Mesela bunların böyle teknik karşılıkları var. Yine aynı zamanda işte burada bildiğiniz bütün bu şeyleri düşünün, olayları. Mesela süt de aynı şekilde, veya mesela kız çocuğu evlenirken hani anneye süt attı. Ne oluyor? Kızın az önce söyledim ya mesela 14 yaşına kadar evet bir meyade bizi yansıtan, bizim gölgemiz olan bir profili var kızımızın. Ama 14'ten sonra bunu kendini yaşamaya başlar ya da 28'den sonra tam yaşar. 14'ten sonra birebir gölgelikten çıkar ama bir ilişkisi varsa, sevgililik, evlilik falan, orada annesinin o gölge biçimini ortaya koymak durumunda. Anlatabildim mi? Ve burayı mutlak teknik ortaya koymak durumunda. İşte o yüzden de kız çocuk evlenirken süt hakkı verilmesen yani o hesabın kapanması gibi aslında. Yani çok geleneksel gibi duruyor bunlar, ya da işte işte canım onlar eski adetler falan, ama hayır, adetler gibi değil. Hadislerle gelen bu ritüellerin bir gerçeklik ve bir yönetim hareketi olduğunu görüyoruz. Gerçeklikleri var yani, karşılıkları var. Evet, bunları belki düşünebilirsiniz. Çünkü hep ne diyoruz? Bir şey beyinle alakalıdır. Beynin ötesinde kendi o esmasal işleyiş ve daha ötesinde zati alana gidene kadar oradaki seyri ve o seyir dolayısıyla burada kudretle de yaşamı olduran ya da yaşamı seyretmeniz için sürekli oradaki yeni yeni tezahürleri açığa çıkarmayla ilgilidir. Düşünülebilir. Evet, Türcan 40 ne demiş? 40 kilo altının 20'de biri verilir diyor Hürri için, ama hatırlamıyorum. Valla ben de onu duymadım açıkçası. Eğer duyduğumda unuttuysam şu an çağrışmadı, bir düşünürüm, ama çok hani bilmiyorum açıkçası. Evet, çocukların saçlarını saklamak çok sağlıklı bir durum değil tabii ki. Yani şey gibi, veriler bitmiş gitmiş ama tutalım gibi de desek düz hesap olur. Erkek çocukları koçum, şöyle evet, erkek çocukları koçum değil mesela, aslanım kelime. Yani eğer çok mesela şey de, hani kodlama yapıyoruz ya, yani bu olumlamalar, kodlamalar aynı hesap nihayetinde. Tabii bunlar önceden bilinen şeyler bu arada. Şimdi biraz şey kaybettiysek de okuma şeylerini, yaşama dair. Mesela çocuğunuza işte atıyorum doğum haritası baktırıyorsanız onunla ilgili bir fikriniz varsa bir görüyorsunuz, 7 yaşına geldi çocuk, bir karakter, kimlik oluşmaya başladı. Hani oralarda biraz onun dirayeti ya da özgüveni düşük falan görüyorsanız, evet biraz böyle şey gibi aslanın falan gibi kelimelerle bir kod atabilirsiniz, destekleyebilirsiniz onun içindeki güneş alanını. Şimdi koç değil de aslanın noktası daha. Çünkü aslan güneşe, güneş erkek erin ve onun akıl ve egosunu, hani eğer oralarda düşük volümde geldiyse onları, bir titreşimleri var, oraya bir böyle vitamin niyetine yapılabilir. Ama koçum çok şey değil açıkçası. Evet, Büşra doğar doğmaz vermesek, 2 yaşında versek olur mu? Valla hani şey gibi olmasın da hani böyle yine fetvaya bağlamış olmayayım da, ama neden olmasın yani? Öğrendiğimiz öğrendiğimizdir. Uyguladığımız andan itibaren yeni hali geçerlidir deyip bence olabilir diyoruz. Evet. Nesrin orayı, yok oraya gelmemiş Nesrin. Güzel demiş, 14 yaştan sonra mı kişi kendi şeylerini yaşıyordu? Evet, ilk 7 yıl daha anneyi, ikinci 7 sene babayı, 14'ten sonra da giriyor. Yine kendine başlıyor ama kendi başlaması demek annemin babamın ötesinde başka ne vardı gibi, biraz daha yine büyüklerin verilerine biraz temas ediyor dedik. Evet, Ebru demiş ki çok enteresan, yeğenimin göbek bağı bende, nereye koyacağım bilemiyorum hocam, annesi üniversiteye göm dedi, ne yapılır? Valla git üniversiteye, evet aynen de göm ya da camiye, öyleydi ilim alanlarına. Okuma alalı hep böyle şey olur, zanaat kazanılmasını istiyorsa falan, böyle bir anneye sorulurdu o zaman, anne hani nereye göm dersen, diyor ki git camiye göm, git okula göm, git işte bir hani sanat okulu vesaire alanları neresi oraya diye. Bence göm, çünkü enerjiyi bağlar Ebru bu. Evet, çatı yatmak enteresan olmuş İcdal. Hani böyle bir kural yok şey olarak, ama hani onlar yani bir çocuğun doğum anındaki ilk enerji kanalı ya, hatta doğum zaten önce enerji kanalıydı, zaten onu kesiyoruz ve o hattı kestiğimiz zaman, yani şöyle düşünün mesela, şimdi bu dersi ya da bir üniversite bitiriyorsunuz diyelim ki, ya da bu dersi bitiriyorsunuz. Şimdi hani son derste ne yaparız? İşte geçmişi böyle bir düşünür, işte bir toparlama, bir işte uğurlama, ağırlama, kurdele kesme, atıyorum neyse diploma verme, böyle şeyler olur ya, yani bir şeyin hep sonunda. Anladın mı? Yani orayı bir hani nokta yılıyoruz çünkü. Hani hakkıyla, helaliyle, keyfiyle hepsi tekrar hani olmuş ya da olmamış bir hatırlayıp noktalıyoruz. Göbek bağı da böyle bir şey. Kesilirken ki durum çok özel olmalı zaten de. Yani günümüz şartları tabii buna sadece kesiliyor, yani öyle şeylere imkan vermiyor diyelim. Ama ondan sonra da o noktayı hala enerji temsil ediyor. Noktayı nereye bırakıyorsak işte buraya gömdüm. Yani varlıkta o kazanılmış olan bütün enerji buradan tezahür et demek gibi bir meali anlamı oluyor. O yüzden göbek bağını nereye gömüldü? Çöpe mi atıldı? Vesaire. Hani bunlar açıkçası o çocuk için bir enerjiyi bağlayan başlıklar. Yani çatıya at desen, hani diyelim ki yükseğe gönderdim diyelim, öyle olsun. Okula gömdüysen okusun alim olsun diyelim. Camiye gönderdiysen alim olsun, dindar olsun diyelim. Böyle böyle şey yapılırdı. Yani bu niyetlerle hareket edilirdi. Öyle diyelim bence İclal sana. Evet. Tırcan, Marmara Spor Akademi'de gömmüştüm göbek bağını. Saçlarını da denize atmıştım hafif olsun diye. Evet. Plezantayı bile alın gömün deniliyor ama çöpe atılıyor. Leylekler alıp götürsün derlerdi. Evet. Yani şimdi tabii biraz aslında bana göre yani biraz böyle her şeyin hani şeylerinden doğal olarak uzaklaştık. Yani yaşam çok hızlı akıyor ya. Yani bunda beceri beceriksizlik değil. Ne dedik en baştaki derslerde? Bir şey oluyorsa olmak zorunda olduğu için olmuştur. Ama bunu bireysel hayatınızda düşünün. Ama toplumsal ve insanlık aleminde düşünün. Bir şey olmak zorunda olduğu için olur. Ama o şey artık başka yöne dönmek zorundaysa da onun bilgisi gelir. Nihayet bu kadar net. Anlatabildim mi? O yüzden önce neden oldu değil, şimdi ne yapıyoruz var. Şimdi tekrar madem ki bu bilgileri konuşuyoruz, bir gözden geçirin kendi bilgilerinizi. Belki vardır buna dair bilgileriniz veya merak edip araştıranlarınız olabilir. İşte hadisler var, nihayetinde bu tarif edilen diğer farzlar var falan. Böyle bir belki bunları bir teknik gözle tefekkür etmek istersiniz veya bildiklerinizle alakalı şimdi o zaman madem böyleymiş ben de artık böyle diyeyim dercesine bildiğimiz konuştuğumuz şeyleri bundan sonra onun olmasına dikkat edersiniz. O yüzden hani önceden yine söylüyorum olan olmuştur olmak zorunda olduğu için olmuştur. Hiç ona da kendimizi de hırpalamayalım yani. Ah nasıl ben çocuğumun işte ne diyelim göbeğini gömmedim okula, camiye mesela. Anlatabildim mi? Hani böyle de hiç oralara da girmeyin. Evet. Denize düşkün olsun. Engin denizleri açılsın diye denize attırdılar. Bana yeğenimin göbeğini balıklar yedi sanırım. Olsun. O da denizde ilim okyanus diye düşünürsen şifa olsun. Kolaylık olsun o zaman çocuğun işi. Öyle diyelim. Evet. Peki o zaman bunlar zaten nihayetinde konunun içinde olan ve nefs mertebeleri dediğimizde de işte nefsin nasıl tezkiye, yönetim, şekilleniyor dediğimizde ona dair bilgiler aynı zamanda. Yani nasıl yapıyoruz? Nefsi dediğim gibi tek tek her birini konuşacağız yine haftaya ama hani orada da olayı görmekle beraber zaten halimize yansıyor. Yani neden birisi bir konuyu şöyle ortaya çıkarıyor da diğeri böyle ortaya çıkarıyor dediğimizde hep o içeride işte dediğimiz işleyişin şu anda hangi modelinde yaşıyor? Ailede hangi modelindeydi de şimdi ne kaldığı yerden nasıl açığa çıkıyor o bilgi? Bunlarla alakalı. O yüzden bizim olayımız hani olmuşu çekiştirmek gibi olmamalı. Hele ki nefs söz konusu olduğunda. Ama dediğim gibi onu daha iyi nasıl ya da onu daha özgür nasıl yaşarız? Hem yapıp hem de onun bağımlısı olmadan ya da onunla kilitlenmeden. Çünkü şeyi yok mesela nefsi öldürmek diye bir kavram yok. Anlatabildim mi? Yani nefsini öldür, nefsini yok et. Asla yok. Asla. Tam tersi. Nefsi tezkiye et var mesela. Nefsi arındır var. Yani burada olayda bilincin ve bilincin oluşturduğu tezahürlerin biçimi demek nefs. Ve şablon dedik yine geçen hafta. Bir de mesela tabii ki hep bütün harfler diyoruz ya mesela şimdi hangi dilde hangi amaçla kullanırsa kullansın aynı harfleri taşıyorsa aynı dizilimi taşıyorsa bir şey o birbirinin tezahürüdür. Mesela NVZ sistemi var bilgisayarlarla alakalı. Bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Yani nefs de nefes aynı harfler mesela. Buradan baktığım diyorum aynı tezahür. Yani mesela bir bilgisayarda olan ana verinin aynı ya da ana hatta birden çok bilgisayarın veya birden çok kullanıcının ulaşarak kendisine göre kullanma hali. Burada NVZ sisteminin oluşturduğu şey. Anlatabildim mi? Yani bir tane ana havuz var ve o ana havuzda tam olarak isteyen istediği kadar bağlanıyor, isteyen istediği şekilde ortaya çıkarma kabiliyeti kazanmış oluyor bilgisayarlarla alakalı mesela. Şimdi bu network sistemi, ne derler, dosya sistemi, ağın kendi depolandığı alan veri diye düşünürsek, aynı anda birden çok kullanıcı, birden çok bilgisayar ona bağlanıyor. Şimdi bizim nefsimiz de böyle. Yani nefsin dediğinde senin böyle tabii ki bir nefsi kül var, ana bir bilgisayar var. Ve senin nefsin dediğin ya da nefsi cüz olarak birimsel nefs diye ortaya çıkardığı şeyde ana bilgisayara bağlantı kuran diğer bilgisayarsın sen. Diğer kullanıcısın sen. Yani o yüzden bu ne demek? Ana bilgisayar nefsi külden önce senin aile haritan diyoruz ya da aile planın diyoruz. Yani ailenin bir şablonu var zaten. Önce buradan yukarı çıkalım. Aile şablonum ana bilgisayar, O ailede ya da soyadı, soy, nesep bir ana ağ ve o aileden gelen her birey de o alana bağlantılı diğer bilgisayar. Anlatabildim mi? Bir ana havuz var, bir ana bilgisayar var, ana ağ dosya sistemi var ve depolanmış veri var ve bir hani nefs, bir birim, bir insan o aileye doğduğu zaman da oradaki ana dosya şeye, ana veri tabanına ulaşacak küçük birimler, küçük bilgisayarlar, diğer bilgisayarlar demek. Ve bunu daha yukarı çıkardığında ben ki o ailemin ana bilgisayarına yani ana veri hattına bağlanan küçük bilgisayarım, yani benim nefsim aile nefsime bağlanan küçük bilgisayar. O zaman çıktım mı buradan, benim nefsim dediğim şey de sadece ailemin değil, nefsi kül olana bağlanan aslında küçük bilgisayar. Anlatabildim mi? Ve nefis diyorsak, nefis, onu özlemen mümkün değil. Ama nedir? Onun kendi gerçeğini anlamak tabii ki. Ve bu küçük birimselle değil, ana havuzdan olayı yaşıyor olmak. Ve yine ana havuzu burada şablon olarak alırsak, yine bir esmalardan, küçük kombinasyonda esmayı düşünelim. Diyoruz ki bir Rezzak esması var ve bir Alim esması var. Şimdi aynı Alim esması bir havuz dersek, o Alim esmasına küçük küçük bağlanan bilgisayarlardan biri bunu dini bilgi, biri bunu işte bedenle ilgili bilgi, biri diyor ki işte uzay bilgisi, biri diyor ki doğa tabiat bilgisi. Hani altına küçük küçük bilgisayarlar bağlanıyor. Hepsi Alim esması. Hepsi bilen, seyreden, ilmi açığa çıkaran. Küçük bilgisayar ne diyor? Diyor ki ben biyolojiden açığa çıkarım. Öteki diyor ki ben İngilizce bir öğretim. Öteki diyor ki ben doğayı, tabiatı anlarım. Öteki diyor ki ben fizik kanunlarını anlarım. Anlatabildim mi? Ya bu ötekiler dediğim küçük olan bilgisayarlar. Yani nefsi cüz olarak görünen. Ama asıl burada Alim esması. Ana havuz, yani ana dosya, ana server ya da ne diyorsak bağlantı kurulan yer. İşte bunu büyük planda düşünün. Ve her birimizin nefsi dediğimizde o yüzden nefsi öldürmek gibi bir şey yok. Nefsin o görünen, şimdi bir biyolog diyelim. Ana işi Alim esmasının bir küçük bilgisayar olan modelini ortaya çıkarıyor ya da bir tabiat bilimcisi. Şimdi bunun işi öldürmek değil. O tabiat bilimini evet kullanıp ama onun üzerinden şuradaki Alim esmasının gerçeğini kavramak. Veya oradaki işte ne diyelim bir fizik kanunlarını inceliyor. Bu fizik kanunları incelemek yoluyla ulaşacak Alim esmasının gerçeğini, ilme. Yani nedir? Alim esması ne diyor? Sistemin ilmi. Anlatabildim mi? İlim, Allah'ın ilmi dediğinde bunun açığa çıkışı da sistemsel örüntü ve ağ yoluyla. Dolayısıyla ister biyolog olsun, ister fizikçi olsun, ister tabiat bilimcisi olsun, isterse işte bir adam olsun, işte ayakkabı tamirat bilgisi biliyor ve onu öğretiyor, bir bilgiyle öyle harmanlanıyorsun. Hepsinin yaptığı şablonu kullanmak zorundalığı var. Sadece o şablon oraya mutlak işte bu kadardır. Biyoloji anlatır, diğerleri anlatmaz dememeli. Ya da biri der ki din anlatır, başka bir şey anlatmaz dememeli. Anlatabildim mi? Şablonu mutlak saymalar ama onu kullanma yoluyla matematiği örüntüyü anlayıp arkasındaki ana hale, ana havuza, ana bilgiye geçmek nefsin işi. Ve bu yüzden de nefsiniz kötü değildir. Nefsimiz falan böyle atalım, öldürelim, yerlerde mahvedelim değildir. Nefsin olayı kullanmak içindir ve otomatik gerçekleşir. Yani beden gibi. Şimdi sen bu bedeni oluşturmak için bir şey yapmadın. Sen anne rahmine düştün, otomatik oluştu. Nefs de böyle. Anlatabildim mi? Çünkü veri tabanındaki son bilgiler doğrultusuyla sen bir çıktısın, sen bir ortaya çıkarış yapıyorsun. İşte bu otomatik oluyor. Tıpkı bedenin kendini burada anne rahminde oluşturduğu gibi sen gidip burada bir şey yapmadın. İki kolum olsun, iki bacağım olsun. Öyle bir şey yapmadın. Nefsin de böyle. Otomatik olarak yola çıkış nefsedir. Yola çıkış o bilgilerin kendini göstermek istediği model ve alandadır. Ve bunun içinde özgürleşmek veya bilincini arındıran, nefsini arındıran dediğinde tezkiye eden. Yani onu kullanıp ama onu model olarak bir ne dedik az önce işte saçını şöyle taradı böyle işte süt parası verdi gibi bir işlemlerle yani onu bir aslında kullanarak kullandığın yerde yöneterek, yönettiğin için de onunla kayıtlı kalmadan aslıyla muhatap olarak bizim işimiz. Ve bütün nesnertebilir işte nasıl görünüyor, nasıl anlayacağız, konuşacağız ama asıl olay onun hani özgürleşmesi. Yani burada mutlak saymamız. Bunun da aslında tek yolu var mutlak saymamız. Ne yapıyorsanız o mutlak değildir diye bilmek aslında. Yani ne yapıyorsanız hiçbir zaman asla o kadar değildir. Hep dahası vardır. Sadece o yaptığınız şey o dahasının basamağıdır demek. O zaman burada hiçbir yerde kilitli bırakmıyor. Bir de diyoruz ki ben ne yapıyorsam benim bilgisayarımdan dolayı böyle yapıyorum. Ana havuza bağlandım. O zaman bu havuzdan başka bilgisayarda şöyle yapıyorum. Dolayısıyla onun yaptığı benden farklı değil. Benim yaptığım ondan farklı değil. O yüzden başkalarının yaptıklarını da yargı eksik ya da fazla ilan etmek değil. Onların da bir dediğim gibi iş açığa çıkardığını bilmek. Bir de kendi yaptığımızda bir hizmeti ve bir basamak görevi var. Hep bu basamakla dediğim gibi hep arkası. Bu da hep o şeyi daha iyi, daha özgür, daha yüce yapmak. Yani Aziz Esma'sı burada da yoluyla bunun zaten bir yolu kolaylaşıyor. Bir ikinci olayı da nefs dediğimizde hani hem diyoruz ki fücurun hem takva. Yani ikisi de var ilhamında. Yani kayıtlı kalmak da var o küçük birimsel tanımlarla. Özgür ve Allah'tan hani korunmak, Allah sistemini bilmek, ona göre gardını, ona göre yönetimini ortaya çıkarmak dedik ya. Yani nedir? Olayda buraya da gidersin, olanla küçük modelde yürürsün ki fücur bu. Yani hep aynı modelden gitmek. Bir de takva var. Onu yaparken Allah sistemini gözetmek. Yani neyi yaptıysam ne yaratırı düşünmek en azından. Yani belki şey gibi bunun okumasını yapamayabiliriz. İşte ben bu telefonu buraya koydum da ne yaratır düşünemeyebiliriz de. Ama sorumluluğunu bilmek yani. Anlatabildim mi? O şeyi bütünün hayrını en üst düzeyde en iyi ahlak ve Allah için yapıyor olmakta olayı dediğim gibi bir yer. O zaman şimdi biz iki yöne meyilli olan bir nefs yani şablon sahibi ise bu aynı zamanda şu demek. Yani biz gece gündüz gibi yine bu ikili. Biz hangisini yapıyorsak diğerini de ulaşmak suretiyle bunu kapatırız. Anlatabildim mi? O yüzden nefs terbiye modellerinde tarikatlerde, dergahlarda işte bu eğitimlerde yani uzun böyle bir eğitimlerde ve sadece online konuştuğumuz yerlerde olay şey şu. Sen neyi yapıyorsan yapmadığını da yap. Neyi yapıyorsan onu bırak öteki alana geç. Anlatabildim mi? Neye olmazsa olmaz diyorsan neye olursa olmaz diyorsan bunları bir ters düz et. Bu nefsi terbiye modeli. Anlatabildim mi? Çünkü bu ne demek? Geceye iyi yapıyordum, gündüz yapıyordum, geceye bunları birbirine karıştırdım, olayı kapattım demek oluyor. O yüzden en basit hani hafta üstüne konuşacağız ama yani nefsi öldürmek yok. Nefsi diğer yüzüyle buluşturup o hesabı bir üst versiyon olan alana geçirmekle ilgili yönetim gerçekleştirmemiz yani tezkiye ediyor olmamız var diyorum ve onu orada bırakacağım. Şimdi son bir iki soru var. Onu da alıp hemen bırakacağım. Sizi saatinizi geçirmeyeceğim. Evet, çocuklarımız için dua etmek isteyince nasıl edelim? Onlar için hayırlısı neyse onu ver Allah'ım diyorum. Evet, bir İbrahim duası var onu söyleyeceğim. Ne güzel bir ayet, teşekkür ediyorum Ebru. Büşra demiş ki şimdi anneme sordum 30 yaşındayım bebeklik saçlarım duruyormuş. Sevgiyle uğurla Büşra onu. Yani ne yap yani ne kadar bebeklik falan böyle. Tam bebeklik hani ilk ana saçı derler ya o muymuş. Sevgiyle uğurla ve onu bir gramı varsa en azından o gram kadar bir baklava ısmarla bir şey yap. Altınlar şimdi pahalı dersen böyle anlatabilirim ve 30 sene geçti boyunca altın bir baklava ısmarlayayım. Değil mi tatlı olsun? Şerbetli bir tatlı. O kadar gram bir ısmarla eşe dosta. Öyle uğurlu o saçları diyebilirim. Evet. Kanser hastası çocuklar için perik yapılıyor. Aynen. Evet. Olur ama mesela çocuk daha çocukluk saçı. Çünkü mesela Büşra'nın sorduğu bebeklik saçı da bebek yani. Şurada 10 gram bir şeydir yani. Bir bebek saçı ne kadar tüy gibi ondan perik olmaz ama oluyorsa tabii o da. Çocukluk saçı da aynı şekilde. Bence harika olur. Yok çöpe at. Hani önce onu tatlı karşılığı tabii ki toprağa falan gör. Yani 10 gram 20 gram bir şeydir dediğim gibi. Toprağa suya bırak. Gitsin yolunu bulsun, öyle diyelim. Evet. Şimdi şuraya da bakıyorum. Ay, bir şey orada bir şey daha söyleyecektim galiba, pardon. Ha,
Güzel cevap.
çocuklarla ilgili bir aynısı. Şey var, Rabbi canim kimi salat diye bir dua var. Yani Rabbim benim neslimi salat ehli, salatı ikame edenlerden eyle diye. Bir dakika, hemen şimdi oradan hemen yazacağım. Bakayım. Geldi mi diye yanlış yere yazmışım tabii, burada özelde kalmış, pardon. Ne şu
Teşekkür ederim.
dua bu.
İyi. Tamam hocam. Çok
Yani
teşekkür
diyoruz ki ben de salatı ikame etmeyi ve benim zürriyetimde de salatı ikame edenleri nasip et beğendiğimde bir dua bu. Bir de tabii bunu ben şimdi bir öbür tarafa da atayım. Çok pardon. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar, sizin için de buraya atıyorum.
Hocam bu zaten
Evet.
oturuş, yani namazda hep oturuşlarda okunan
Evet.
bu dua değil mi?
Evet. Yani bazıları okur, bazıları okumaz ama evet, bu da vardır yani. Evet.
Sayısı önemli mi hocam?
Vallahi yani hani şey, ne derler, namaz kılsın, namazların arkasında veya oturuşta aynı şekilde böyle bir, ne bileyim, bir 21'ler falan değildir, 21-40. Yani burada hani işte çocuğuna kaç kere dua ediyorsan diyeceğim, yani günde her gün ediyorsan falan. Şimdi bunun şey gibi,
Her
yani
gün.
oturuşta da okunuyor, şeyde de okunuyor ya, hani böyle aklıma geldikçe de okuyorum ya, öyle aklına geldikçe de bırakabilirsin açıkçası. Diyoruz. Ece, ne için dediğinde, çocuğunun bu anlamda çocuklara edilen dua, çocuğun için dua edeyim şeklinde kayıttan dilersin. Sordu yani çocuğuma nasıl dua edeyim diye, ama o. İkincisi de saçları saklamak sakıncalı diyeceğim, yine kayıttan izlersin Özlem. Öyle söyleyeyim. Anlamı da Rabbi cehennem ki vesaire üzereti dediğinde, hani beni salata ikame edenlerden ve benden doğacak, benim zürriyetimi, benden doğanları, yani bu çocuklarım, torunlarım, nesillerim, yaptığım işler salata ikame etsin demek. Bu çok efsane bir dua bence. Yani sadece çocuklarımızı değil, torunları, onu da değil, yaptığımız iş, yani benim zürriyetim dediğimde nefsimin, burada çeşitli katmanları var, benim yaptığım işler de benden doğan işler ya. O yüzden onların böyle çok, bence çok özel bir şey var,
Ben bu
karşılığı var.
duanın namazdan sonra okunduğunu bilmiyordum. Ben namaz
Namazda oturuşta, tayyatta okuyorsun. Rabbena'lardan sonra okunuyor.
öyle mi? Ha, farklı bir dua okuyordum. Bundan sonra bunu
O da
ezberledim.
vardır. O da vardır. Bunu da ekle.
Tamam.
Aynen.
Tamam.
Yani
Sağ
şey
olun.
var, çeşitli şeylerde, zamanlarda okunduğu için ekleyen var, eklemeyen var.
Tamam. Sağ olun.
Evet. Rica ederim. Buraya da yazdım. Evet. O
Hocam
zaman
bir şey söyleyebilir miyim?
tamam, son alayım Arzu.
Şu bu duaları çok seri bir şekilde okunuyor ya, sayılı vesaire. Besmele çekmek bu durumda nasıl oluyor? Bu konuda benim kafam karışık. Mesela İhlas Suresi sürekli okunabiliyor. Her
Tabii ki.
İhlas oku
Bir kere.
başlarken Eûzü Besmele
Başlarken.
çekip devamında okuyoruz.
Aynen.
Böyle anladım. Teşekkür
Aynen.
ederim hocam.
Aynen. Rica
Teşekkür
ederim.
ederim.
Evet. Ata tarihi yazıyorum onları onurlandırmak adına diyor. Olabilir, evet, güzel. Güzel hareket diyebilirim. Öyle gelişmiştir Can deyip öyle bırakayım. Evet, o zaman iyi akşamlar arkadaşlar. Kaydı şöyle kapatayım. Kendinize iyi bakın.
İyi
Görüşürüz
akşamlar hocam.
haftaya.
Teşekkürler.
İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.
Anlayacağım.
İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Rica
Teşekkürler
ederim. İyi
hocam.
akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Anlar hocam.
Görüşürüz.
Çok teşekkür ederim.
İyi akşamlar.